de şimdi saatler. Programı hazırlayan ve sunan Engin Yılmaz, Adem Vural. Bu program Engel Sevişim Grubu tarafından sizlere ulaştırılmaktadır. Engel Sevişim Grubu internet adresi www.engelsizerisim.com. Engel Sevişimli Saatler başlıyor.
Başlıyor.
Herkese merhabalar. Engel Sevişimli Saatler'den bu haftada öncelikle Beşiktaşlı arkadaşlarımızın verdiğimiz sözü yerine getirdik. Geç de olsa.
Biraz geç oldu abi. Biraz, adamlar artık neredeyse yeni şampiyon belli
olacak. Evet
valla
yeni şampiyon belli olacaktı. Biz maçı anca çalabildik.
Ama güzel bir maç tecrübesi.
Güzeldi değil mi hocam?
Bir de Beşiktaş'ta yeni çıkan böyle hafif 9-8'lik bir maçları var.
O da büyük ihtimalle vardır arşivlerimde de.
Beğendim yani ben Beşiktaş'ın Galatasaray maçı çok güzel. Cimbom Galatasaray maçı var ya. Cimbom Galatasaray.
Evet.
Fenerbahçe'nin maaşı efsane zaten bence. O yaşa Fenerbahçe hala. O, evet. Platin bu son şarkısı da güzel ama değil mi hocam?
O 100. yıl maaşı da evet hakikaten yani, o da
baya
güzel.
Baya baya. La la la la la la. O da iyi. O da Beşiktaş'ın doğru düzgün bir marşı yoktu bence yani.
Evet çok güzel bir marşı yoktu. Doğru söylüyorsun.
Benim beğendiğim ama şey güzel. O bu da güzel ama bir tane de o 9-8'lik bir şarkı var.
Büyük ihtimalle vardır o arşivlerimde de bir incelemem lazım. Tek
evet
tek.
Evet güzel olmuş.
Radyodan da tek tek incelenmez tabii.
Şimdi bakalım.
Tek tek bakıyormuşuz geçerek.
Evet bugün canlı canlı karşınızda arkadaşlar.
Evet geçen hafta banttan yayın yapmıştık.
Umarım banttan yayınımızda bir de hocam banttan yayınımızda aslında bazı yerler kesilmiş yahu.
Hocam banttan yayınımızda evet ya öyle bir şey olmuş ben anlatmışım boşa anlatmışım falan.
Bir bölümü boşa atmışım ama Allah'tan sistem devam etmiş yani. Evet, evet, tam 2 saat sürmüştü program ama evet. Sanırım size ulaşan yayın 1 saat 45 dakika civarında.
Bir şarkı gitmiş bir tane de anlatım kısmı gitmiş Linux'la ilgili. Hı-hı. Öyle bir şeyler olmuş.
Ve güzel olmuş. Evet hocam bugünkü programımızda neler var?
Bugünkü programımızda neler var? Bugünkü programımızda haberlerden haberlerimiz var bilişimle ilgili değişik haberler. Röportajımız var. Röportajımız olacak.
Uğur Yuvarlak'la röportaj evet, yaptık bu hafta Uğur, sizin için.
Satrançta başarısı vardı onunla ilgili. Hı-hı. Ve başka neler vardı hocam ya?
Bak, satrançta başarısı bilişimle ilgili ondan sonra sen birazcık Sandforge'daki bazı şeylerden bahsedeceksin.
Evet Sandforge'dan bahsedeceğim bugün. Bir daha doğrusu Sandforge üzerine ilave edilen bir ekten bahsedeceğim. Hı-hı. Onunla değişik denemeler yapacağız.
Evet yani Sandforge'ye ekleyen yeni pluginlerle neler yapabildiğimizi gösteren güzel bir şey olacak.
Evet.
Ve ardından da röportajımız bunlarla 2 saatimiz zaten dolacaktı. Bir de tabii geçen hafta veremediğimiz bir şey var yine bilişim haberlerinin içinde. Sestek yeni bir ses üretiyor arkadaşlar. Sinan evet, diye.
Sinan
diye bununla ilgili biz size 5 dakikalık küçük bir MP3 hazırladık Sinan sesinden. Hı hı. Bunu da buna ilk kez herhalde burada duyacaksınız.
Evet.
Evet.
Bir de bir oyunumuz olacak o da bakalım. Aa,
evet, değişik evet, bir, çok değişik
benden değişik bir
var.
Çalışma.
Evet. İkinci bölüm çok daha zevkli. Hı-hı. İlk bölümde bilişim haberleri, ikinci bölümde röportajlarımız ve oyunumuz.
Evet.
Evet şimdi ama önce bir müzik.
Önce bir müzik ve yayınımıza ısınma, yavaş yavaş yayınımıza ısınma turları başlıyor.
burada ekmek yok, çek bizim illerden. Hey tek delikli kaval, çal desek de çalarsın. Bizde nefes olmasa sen ne işe yararsın?
Tekrar
güzel
merhaba.
Hareketli bir parça dinledik Kayan'dan.
Evet.
Delikli kaval diye bir parça.
Evet. Şimdi sizle bugün dediğim gibi programımız yoğun ve hızlı olduğu için hızlıca paylaşalım.
Evet. Program yoğun ve hızlı olduğu için biz de yetişemedik.
Evet. Evet. Yetişemiyoruz gerçekten. Bugün öncelikle Levent Açılan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bize çeşitli bilişim haberleri paylaştı.
Evet. Hakikaten teşekkür etmekten Levent'e.
Evet. Bu haberlerden bazılarını size vermek istiyorum. Bu haberlerden birincisi bir Trabzonlu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan Buğra Ay galiba hocam adı. Bunun bir iddiası var. Google'ın 50 yıl içerisinde kendini yok edeceğine ilişkin. Çünkü insanların sürekli bilgileri daha güncel tutarak kendilerini arayacağını söyleyen bir haberi vardı. Evet, bir güzel haber daha var hocam. Yine Levent'in gönderdiği şeye göre. F-Secure tarafından geliştirilen bir mobil temelli bir yazılım var hocam. Bu da şöyle ilginç bir şey. Mesela cep telefonu çalındı hocam.
Evet.
Diyelim ki cep telefonu çalındı. Bir hırsız bu telefonu çaldı. Bu yazılımla birlikte sen o telefonu uzaktan kontrol edip içindeki bilgilerini silebilecek misin hocam?
Oo.
Öyle değişik bir...
Gayet güzel bir gelişme.
Değil mi? İlginç ki yani.
Çalışma. Çünkü... Hakikaten bir sürü bilgi oluyor onun içinde.
Evet.
M-cüzdan kısmında.
Hı hı.
M-cüzdan kısmında banka bilgileri bile olabiliyor gerektiği zaman. Evet. O yüzden bir sürü bilgimizin gidip çalınıp bizim adımıza işlem yapma ihtimalleri olabilir tabii. Hı hı hı. Bu bilgileri uzaktan silebilmek güzel bir şey. Güzel bir çalışma
gerçekten,
bence de.
Gerçekten çünkü yani özellikle güvenlik aşamasında bunun önemli bir şeyi var. Ama biraz daha körleri de ilgilendirebilen güzel bir şey daha alacağım haber. Bu da taşınabilir doküman tarayıcı.
Çok güzel.
Evet.
Evet hakikaten artık taşınabilir şeylere daha çok ihtiyacımız
evet.
var ya.
Ama bu çünkü... hocam bir kalem bu istihbarat ajanları kullanıyormuş hocam bunun dönemlerde.
Evet.
Kalem büyüklüğünde bir tarayıcı düşün.
Kalem çok büyüklüğü. Güzel.
Yani cebine koy taşı hocam.
Cebine koy taşı dediğin gibi.
Evet evet süper. Ve en büyük özelliği 4 saniyede bir sayfa tarayabiliyormuş ve bilgisayarlara.
Harika bir şey 4 saniyede bir sayfa.
Evet ve... Çok da pahalı değil. Yani burada mesela haberde Levent'in gönderdiği haberde biraz tuzlu diyor ama 200 sterlin.
200 sterlin bence yanında taşınabilir. Kalem gibi bir cihaz için 4 evet, saniyede evet. veri tarayabilen, yani bir sayfayı tarayabilen bir cihaz için gayet güzel bir fiyat.
Ve hocam bir şey daha var. USB porttan şarj edilebiliyor.
Çok güzel.
200 sayfaya güzel kadar böyle. Sayfayı hafızasına alabiliyor hocam.
200 sayfa gayet
evet,
hoş.
Gayet hoş.
Bir kitap neredeyse bir kitap alıyor yani.
Evet bir kitabı içine alabilecek şeydi gerçekten ve kalem. Ama yani şeyi merak ettim orada seninle de konuştuk program öncesinde. Acaba şey nasıl olur? Yani körler bunu kullanabilir mi acaba onu merak ettim.
Yani tarama mantığı nasıl? Kalemi her satırda gezdirmek mi gerekiyor?
Yoksa, evet, yoksa sayfa
o kalem
üzerine...
gibi şeyi sayfanın üzerinde yuvarlamak yetiyor mesela? Belki de öyle bir şey.
Belki bu da fotoğraf makinesi gibi çalışıyordur.
Olabilir. 4 saniye olduğuna göre belki hızlı bir şeydir.
Ben bu cep telefonlarında kurulan okuma cihazlarının Türkçesinin çıkmasını heyecanla bekliyorum
evet,
aslında.
Ya,
hala bu konuda bir gelişme yok. Braille Teknik bunu 2 ay önce kadar daha Nisan'da çıkaracağını beyan etmişti ama hala
bir şey
yok açıkçası. Bilmiyorum yakında
evet.
çıkar mı?
Evet.
O bence önemli bir devrim olacak hocam hani o anlamda.
Tabii çıktığı zaman hakikaten bir şeyler okumak anlamında güzel bir ihtiyacı karşılayacak. Tabii fiyatları makul olur mu o ayrı bir tartışma konusu.
Evet.
Çünkü bu tür ürünlerdeki fiyatlar maalesef yüksek.
Hocam burada ilginç bir haber başlığımız daha var bunun yanında. Bu da rüyanı kaydet ekrandan izle başlığı.
Oo, evet, hocam nasıl olur bu iş ya? Rüyanı kaydet ekranda izle.
Rüyanı kaydet ekrandan izle çalışmasını bunu Japon bilim adamları gerçekleştiriyor hocam. Bu retinaya gelen sinyalleri inceliyorlar ve bu sinyallerde beyinden geçen düşünceleri incelediklerini iddia ediyorlar hocam.
Evet.
Ve bu aletle biraz daha bakalım haberi. Dijital ortama aktarıyorlar ve ekrandan yapıyorlar. Bu da özellikle bilinçaltındaki düşüncelerin öğrenilmesi yönünde. Biliyorsunuz Freud'un ünlü bir kitabı vardır, Rüyalar Yorumu diye. 1900'lü yıllarda yazıyor. Interpretation of Dreams diye geçer Rüyalar Yorumu. Ünlü bir kitaptır.
Evet.
Rüyaların bilinçaltına açılan bir kapı olduğunu iddia eder Freud. Ama tabii bunu kanıtlamanın bir yolu yoktu. Arkadaşlar bu retinaya gelen sinyallerle insan beyinlerdeki bu düşünceleri ekrana aktarabildiklerini söylüyorlarmış. Ve bunu hani normalde insanların gördüğü imgeleri de anlama açısından yararlı olabileceğini söylüyorlar.
Evet.
Yani ben hani bir psikoloji öğrencisi ve mezunu bir kişi olarak da bununla ilgili bir bilgi vereyim. Bu durumda körlerin rüyalarını mesela nasıl ölçecekler sence hocam?
Evet, çok mesela ilginç olabilir mesela.
Yani böyle bir haber güzel de, yani rüyanın sadece görmekten, yani gözden ibaret olduğunu taşıyan bir inanç var.
Evet galiba. Ben mesela sen anlatırken şunu düşündüm. Acaba rüyamdaki sesleri de ekrana değil de ses kartına aktaran bir şey olamaz mı diye.
Evet, değil mi? Hakikaten. Ne görüyor ne duyuyor.
Rüyadaki sesleri kaydediyor mesela.
Gerçekten belki o hani beyindeki şeye ulaşarak beynin nasıl yorumladığını, o görsel bilgiyi oradan onu anlar, ama rüyanın içeriğini konusunda ne kadar fikir verebilir ondan çok emin değilim,
evet,
hocam. Yani ne olur o ekranda? Bir tek rüyada mesela görmeyen birinin hep bize sorulan bir soru vardı. Kör kişi rüya görür mü? Değil mi? Hep çok sorarlar hocam.
Niye soruyorlar bunu? İçte görmek kelimesi geçiyor. Rüya
evet
görmek.
Evet. Görmek kelimesi yanar gibi televizyon izlemek gibi, ama görme dışında evet, düşüncelerin yani aktığı bir yapısı da var rüyanın. Gerçekten yani o ilginç bir yapı, ama evet, böyle bir şey var. Böyle yapmayın en azından. Görsel bir şeyin ekrana yansıtılması, onun yorumlanması falan hakikaten ilginç bir şeydi hocam.
Evet.
Bu arada ben bir kendimle ilgili bir haber. Bu cumartesi pazar hocam işitme engeller konferansındaydım. Zaten müzik arası ver, ondan bahsedelim. Senin girişimle evet, ilgili bir haberin var, onu konuşalım ve devam edelim.
Tamam.
Shimmering light, it grew heavy and my sight grew dim.
Hakikaten güzel,
evet,
şarkı
güzel
hocam.
Süper bulmuşsun. Unutulmaz bir parçadır.
Bu arkadaşlar ünlü bir şarkıdır. Welcome to Hotel California. Yani California
Eagles.
Oteline hoş geldiniz.
Eagles söylüyor.
Eagles söylüyor ve bunun hikayesi de ilginçtir. Aslında bu Hotel California dedikleri sanırım geneliymiş hocam.
Ya ben de öyle duymuştum
ben
ama.
Ben öyle duydum ama.
Emin değilim yani. Öyle bir
olaydaki
şey.
Olaydaki acıklı taraf işte buraya gidiyorlar falan. En sonunda yanıyor burası. Ona hitap edilen bir şarkı ama çok ünlü bir konser kaydıydı.
Evet, çok güzel bir konser kaydından dedik.
Böyle şarkıları her hafta size çalmaya çalışacağız.
Çalmayacağız.
Gerçekten güzel şarkılar var.
Evet, evet.
Bu arada Zerrin ablam hatırlattı. 2 gün önce Michael Jackson'ı kaybettik. Pazar günü galiba.
Evet.
Adam böyle kendi beyaza falan da boyadı falan ama en sonunda ama o da bir dönem çok ünlüydü. Nereden nereye son dönemde kanserden galiba gidiyor.
Sanırım
haftaya ondan da bir şarkı herhalde
evet, ondan da bir şeyler buluruz.
Şey var ya na na na na na da da da da da da da. Bir de aklımda o şarkısı var adamın.
Evet.
Hani belki o çalınabilir. Evet, senden bizden yani bizden derken kör camiasından bir haber vardı sende hocam. İstersen onu paylaş.
Evet. Freedom Scientific de bugün buldum bu haberi. Freedom Scientific biliyorsunuz sadece ekran okuyucu olarak yani ekran okuyucu üretmiyor. Kabartma ekran üretiminde de etkili bir firma. Focus vardı. Braille 40 hücrelik.
Focus nedir önce istersen onu?
Bu bir Braille ekranın bir modeli. Focus diye bir model. Focus modeli 40 hücrelik bir. Yani 40 hücre derken şöyle düşünelim. Yani 40 tane harf karakter arabilecek kapasitede bir Braille ekran. 40'lık.
Yani 40 tane karakter sayıyor.
40 karakter. Bir satırı 40 karakterden oluşuyor. Bunun Bluetooth'lu olanını çıkartmış. Bluetooth 2 ile bilgisayara bağlanabilen. Ve normal Braille Focus modelinin yarısından biraz daha fazla büyüklüğü. Sanırım %40 küçültmüşler modeli. Böyle bir yapıda. Diğer şeyleri aynı. Tuşlar gene üzerinde 20 tane tuşu var. İşte Braille
hocam, klavyesi var. Hocam ne
40'lık
mı?
Tabii 40'lık aynı 40'lık.
Acaba nasıl küçülttü? Herhalde o ek
kapsamı. Sanırım genişlikten değil de
kalınlıktan yani, mı?
Uzunluğunu hani önüne aldığın zaman senden arkaya doğru olan uzunluk var ya ondan bence küçültmüşlerdir. Ben öyle tahmin ediyorum. Kılıfıyla yanınızda taşıyabiliyorsunuz. 20 saat giden bir şarjı var. USB'den şarj alabiliyor o da.
Yani bu kadar laptopların olduğu bir tarafta evet, onu da yani, laptop çantasının bir köşesine koyup yani evet, bir de Bluetooth'la herhangi bir kablo olmaksızın.
Tabii. Yani şöyle düşünün, laptopu koymuşsunuz sizden 10 metre uzakta bir masaya. Siz uzanmışsınız yatağınıza şöyle akşam bir MSN'den bir chat yaparken şöyle kulağınızda bir müzik.
Bir de yatağınızda Braille kitap okumanın zevki hocam ha.
Tabii aslında o daha önemli de biz direkt MSN'e gittik MSN, ama hakikaten kitap okumak düşünsene dediğin gibi yattığın yerden şöyle koymuşsun refreshable'ı yanına oradan kitap okuyarak güzel bir şey ya.
Yani
masada evet, bilgisayar ve kulağında rahatsız edici bir ekran okuyucu sesi yok yani sürekli sese bağlıysın. Kulağına da işte bir tane Bluetooth kulaklık alırsın atıyorum. Bundan da şey verirsin klasik müzik oh.
Vallahi
beğenme keyfini hocam ya ne güzel. Öğrenciyken hatırlarsan yapardık. Gazete okurken kabartma ekrandan
bir taraftan da müzik
bir taraftan dinledik. Da klasik müzik dinlerdik.
Çok güzeldi gerçekten o günler.
Evet.
Geçen bahsetmişimdir mutlaka ama yaşlandığım için tekrar bahsediyorum. Kusuruma bakmayın hocam. Bu Braille, Ankara'daydım. Braille alfabesiyle ilgili. Yani bir görme engelliler konferansı vardı. Bahsettim sanırım. Halil Hoca çok güzel bir organizasyon yapmış. 6 nokta. Evet. Tekrar tebrik ediyorum bir kez daha. Umarım Halil Hoca'yı da bu konuyla ilgili bir konuk alabiliriz.
Evet aslında güzel olur alabilirsek.
Halil Hoca'yı aramayı yüzüm tutmuyor. Niye biliyor musun hocam? Onunla ilgili yazıyı henüz yazıp göndermedim adamlara. Yaptığım konuşmanın yazılı metnini yollamam lazım.
Çok güzel. Çok güzel hocam. Zaten bizde böyle bir tembellik olmazsa çok şeyler yapacağız da.
Ama mutlaka onunla da bir röportajı size iletmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet. Röportaj için söz aldığımız bir sürü insan var aslında. Bundan sonraki programlarda şey yapacağız. Ama orada gelmeye çalışmak istediğim konu şu. Braille alfabesini anlatırken özellikle bahsettiğim buydu. Yani kapkalın kitapları kullanamayız. Ama bu tür Focus gibi küçülen, elde taşınabilen ve ucuz aletlerin
evet,
gelişmesi
evet, lazım. Focus. Tabii ucuz deyince Focus arkadaşlar
ucuz şu değil tabii Focus.
Pek ucuz değil. 4900 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
O 4900 civarlar. Dolar. Yani aha, bu aşağı yukarı bir kişiye 7 milyar yani civarı.
6-7
milyar. Ya ben gelir. Yani şöyle de düşünmek lazım hocam. Aslında biz de onu diyorum. Millet araba kredisi için para alıyor. Biz araba alamayacağımıza göre günün birinde.
Biz de bu işler
bunun için tüketici
kredisi
evet, alabilirsiniz. Evet, yani hakikaten istiyorsanız gerçekten bence bir öğrencinin bunlar için de bence kullanması lazım. Hani eskisi gibi değil imkanlar.
Ya da hocam.
Önem
ya
verilmiyor o kadar.
Ya da ne yapma, ya da en güzel yöntem. Gidip saçma sapan indirimler isteyeceğimizi, su yok, çay indirimiydi, su indirimiydi diye.
Tabii devlete gidip bunların gerçekten
bunları
esas.
Bunları isteyeceğimize bunu isteyelim yani.
Ama işte işin götüne biliyor musun? Devlet zaten bunları alması gerektiğini bildiği için öbürleri indirim yapıp bize al sen bununla yetin demek istiyor. O yüzden aynen en öyle. Çok indirimler yani.
Aynen
zaten.
Öyle hocam.
sana devletin alması gereken yurt dışında aldıkları bu refreshable tipi, yani bu braille ekranlar, okuma cihazları, bilgisayarın ekran okuyucuları zaten veriliyor. E sen bunları tabii, devlet bunları vermediği için, yemediği için bunları vermek.
Ulaşımda indirim, suda indirim, doğalgazda indirim.
Bunlarla yani size iyilik yapıldığını sanıyoruz ama halbuki sana bir parmak bal çalıp sus payı veriyor.
Sen al bu indirimi, otur.
Bu arada otobüslerde %30'a düşmüş bu arada hocam indirim.
Düşmüş mü? Firmalar büyük ihtimalle demek ki şey oldu. Bundan rahatsız oldu.
Baştan niye %50 indirim yaptın, sonra niye düşürüyorsun? Yani hakikaten baştan başa yani i̇şte, her yönüyle komik bir senaryo. Ya. Yani niye o zaman böyle bir indirime başladın? O zaman biliyorsun çok karşı çıktık biz yani, evet, otobüs indirimi. O zaman Lokman Bey diyordu ki işte sizin kadar şey olmayanlar var, insanlar bazıları işte Ankara'ya iş için geliyor, bilmiyor yol, bilmiyor iz, bilmiyor. Sanki bu tek körlerin sorunuymuş gibi, o ayrı bir tartışma.
Yol bilmek körün sorunu mu ki?
E ne oldu? %30'a düştü hocam. Yarın öbür gün o %30'u %10'a da çekebilirler. Yani
çeker. %5'e şey de çeker.
Yani indirim olmasın demiyor. Tabii
uçaklarda da bir ara %40'tı hatırlarsan.
O da %20'ye.
%20 olmasa mı galiba şu an?
%25 miydi?
%25 galiba.
Öyle bir indirim oldu hakikaten hocam. Evet, ben oradan şey geleyim mesela, yine aynı konuda işitme engelliler konferansında.
Evet, evet, sen ondan bahsediyorsun.
Şeyden aslında bahsettiler hocam, işitme engelliler. Ondaki 3 temel şeyin önemli olduğundan bahsettiler onda da. Erken teşhis, erken cihazlandırma ve erken eğitim. 3E evet, diyorlar hocam bu olaya.
3E.
Erken teşhisi tamam bir şekilde, bu doğum hanelerde, özellikle annelerin doğduğu hanelerde işitme testinin de mutlaka yapılması gerektiğini söylüyorlar odiyometre ile. Bu her yerde yokmuş galiba. Her yeni doğan ünitesi deniyor bu hastanelerde. Evet. Orada yokmuş. Bunların çok önemli olduğunu bahsediyor ama erken teşhis olduktan sonra ikinci adım mümkünse birçok sadece tamamen işitme engelli, doğuştan tamamen işitme engelli kişi sayısı 0.37 gibi bir oran hocam tüm işitme engelliler arasında. Çok düşük yani. Birçoğunun aslında erken yaşta bir kulağa elektrot nakli yapılarak ya da cihaz takılarak kulağa
evet,
giderilme şansı var.
Tabii hocam, yani onda
ama,
da.
Ama bu cihazı devlet hocam, bu 2,5-3 milyar civarındaymış. Devlet ne kadarını veriyor?
Ne kadarını? %10'unu veriyor.
350 lirasını veriyor hocam.
Tahmin ettiğim gibi %10, aşağı yukarı %10'unu veriyor.
Ne güzel. Yani işte sen o kişiye ondan sonra elektrik indirimi yapıyor devlet. Düşün yani. En büyük ihtiyacını karşılamıyor. Onu yemiyor. Halbuki bunlar çok da büyük cizli şeyler tutmaz. Doğru planlanmadığı için hocam. Yani
evet,
doğru planlanmadan yapılıyor. Ama sonra bu kadar veriliyor. Ve bu yüzden sırf erken yaşta cihazlanamadığı için konuşma gelişimini sağlayamıyor birçok işitme engelli hocam.
Doğru.
Şu an üniversiteye giriş aşamasında en düşük düzeyde onlar maalesef. Çünkü ve insanlar şey takıyor, bir grupta ille de konuşturacağız onları. Yani bu konuda bir tartışma var. Orada karşılaştım. İlle konuşsunlar bizim gibi. Adamlar mesela işaret dili onların doğuştan kullandığı doğal dil.
Evet.
Bunu kullanmalarını yasaklıyorlarmış okullarda. Düşünsene hocam.
İlginç.
Ve işitme engelli öğretmenleri, Eskişehir'den yetişenler bu işaret dilini bilmeden eğitimlerini tamamlıyorlar. İlginç değil mi?
Acaba öğretmenler işaret dilini öğrenemediği için mi bunu yasaklamayı kaldırmayı düşünüyorlar?
Vallahi bilemiyorum hocam ama yani bu İngiliz modeliymiş. İşte bunları konuşturabiliriz. Dertleri o. Ama yani tabii ki bu konudaki şey, yani ille de bunlar farklı bir dil kullanmasın ama düşünsene, insan hakkına haykırı her şeyden.
Kesinlikle.
Adamın kullanmak istediği dili.
Engelliyorsun sen adamın.
Aynen. Oğuz anlattı.
Adamın konuşma özgürlüğünü kısıtlıyorsun.
Aynen. Amerika'da hocam onlar ayrı bir ayrı bir toplum gibi, yani onların ayrı bir dili var ve onlar için ayrı tercümanlar falan yetiştiriliyor. Tabii ki konuşursa iyi bir şey.
Ya,
ama konuşamıyorsa adam zorla yani.
Zorlayamazsın
tüm eğitimi
ki adamı.
Bunun dışında şey yapmak falan. Evet. 1950'lerde Türkiye'de işaret dili yasaklanıyor hocam, düşün. Ve 50 yıl boyunca 2005'teki özürlüler yasasına kadar hiçbir çalışma yapılmıyor işaret diliyle ilgili. Ancak o yıllarda Türk Dil Kurumu yeniden Türk işaret dili standartlarını falan geliştiriyor. Ne acı değil mi?
50 yıl.
Hakikaten ilginçti.
Durma, duralama diye.
Ve eğitim seviyeleri o yüzden yüksek değildi. Ama
değil, evet,
bir şey vardı hocam konferansta benim üzen. Bir tek işitme engelli konuşmacı yoktu.
Evet.
Yani hani biz olmadan bizim için asla diyoruz ya. Onlar da maalesef yani orada herkes onların sorunlarını bildiğini iddia ediyor. Ama söz hakkı işitme engellerde.
Evet, yani onların da onların sorunları, ortaya koyacakları sorunlar daha bence farklı ve daha
kapsamlı olacak. Tabii tabii, yani o kadar şey değil mi yani, işaret diliyle konuşsun adam gerekirse. Tercüme edin.
Evet. Yani.
Hakikaten ilginçti. O kadar federasyon başkanı normal bir insan. Hı-hı. Dernek başkanları normal derken hani işitme engelli olmayan bir insan. Hı-hı. Ondan sonra onların da karar veriyorlar. Bu konuda görmeyenlerde de 80 öncesinde durum böyleymiş, biliyor musun hocam?
Doğrudur.
Yani dernek tarihçelerinde anlatılan tamamen işte görenlerin işte.
Evet evet, o dönem evet, bir dönem falan onu anlatıyorlardı, onunla evet, ilgili bir evet, şey vardı. Öyleymiş hakikaten.
Kendini görmeyenler 80 sonrası kurtarıyor. Gerçekten evet. İşte 6 noktadaki belli çalışmalar, çabalar diğer derneklerde. Hı hı. Hani yönetimi ele alma, kendi kararlarını kendi verebilme.
Evet.
O yüzden dernekler biraz katılar belki. Yani onu da gözlerinde bulundurmak lazım. Hani tüzüklerinde gören insan almamak gibi, hı hı, şeyler var birçok derneğin. Hani onların birçok şeyine karşı çıkıyoruz ama evet, bir yerde de hani yönetimin görmeyenlerde olması hakikaten önemli. Çünkü evet, kendi sorunumuza nihayetinde en çok biz sahip çıkıyoruz.
Tabii ki. Bir de hakikaten güzel bir şekilde sahip çıktılar sorunlarına.
Çok çıkmıyorlar güzel. İşte sorunlar. Çıkamıyoruz var. Ama yani işte belki onlar da zamanla olur, bilemez.
Zamanla. Belki de
öyle ümit etmek
istiyorum. O da zamanla yani gelişir belki. Yavaş yavaş gelişiyor ya bir şey.
Evet hocam.
Yani, yok ben belki bir dönem gelecek daha böyle toplumsal bir uyanış olacak. Ne bileyim işte artık böyle elektrik, basit elektrik indirimine, su indirimine, gaz indirimine, işte otobüs indirimine kanmayan bir toplum gelecek, ben inanıyorum. Gerçekten alınması gerekeni almaya çalışan bir toplum gelecek yani.
Evet, evet hocam. Hı-hı. Evet, sonra artık yavaş yavaş Soundforge'daki şeylere de geçeceksin ama evet, müzik arası mı veriyorsun?
Biraz hareketleyelim hocam.
Verelim hocam. Sonra... Ya ben aslında hocam Mehmet Bey Windows Live Messenger ismimizi ben değiştirdiğim halde hala Kardelen yazıyor dedi ama emin mi acaba, ben değiştirdim. Şimdi kontrol ediyorum Mehmet
sen
Bey.
Kontrol edeceğim.
Düzeltmeye çalışacağım ama ben onu en başta hemen değiştirdim. Var da hep unuttuk biz.
Biz evet ya, az önce benim de aklıma geldi orada bir şey.
Benim de aklıma geldi. Tabii ki radyo@görenparmak.org'dayız arkadaşlar ve engelsizerisim@hotmail.com adresi.
Bizden bize bu adreslerden ulaşabilirsiniz şu anda. Daimi adresimizi her zamanki gibi mail@engelsizerisim.com.
Evet.
Evet. Bir müzik arası, sonra programımıza devam.
Reçten, iki dize reçten.
Gel canım gel aman aman.
Gel canım gel aman. Orayı da gel canım. Orayı böyle şey duymuyoruz. Duymuyoruz. Hah.
Gel canım gel aman falan filan.
Öyle mi? Öyle mi yapalım?
Gel canım gel aman. Gel aman.
Tamam.
Gel canım. Gel canım. Gel canım. Gel aman.
Tamam
gel
nice. Am,
gel aman.
Gel aman.
Gel aman.
Tamam bir tanesinde o nameliği söyleriz. Diğer ikisinde yine düz söyleriz. Aradan şey
benim midir? Fikrim ne biliyor musun? Bu üç tanesi yani tek tek basaraktan, bağırsız zevkten, incili zevkten crowd oluyor. Gel canım gel amanı tek kişi söylese. Özellik olarak en sonunu. Anladın mı? Mane süzere. Ha. Ha. Süz basarakta.
Tamam.
Güzel hocam süper. Eğlenceli olmuş epey.
Hakikaten eğlenceli bir grup diye adını şu an hatırlayamadım. Sürekli dinlediğim grubun adını unuttum bir anda ya.
Yani hakikaten eğlenceli olmuş. Evet, Sandforge'da neyi anlatacaksın hocam bize?
Hocam Sandforge'da yaptığım bir eklentiden bahsedeceğim. Hı-hı. Şimdi bu eklenti Waves diye bilgisayarda görünüyor ama Sandforge'da tanıtmak gerekiyor önce. Hı-hı. Şimdi Sandforge'da tanıtmak için de bunu ne yapıyoruz? Sandforge işte programı kurduktan sonra program bir setup dosyası var. Hı-hı. Kurulumu epey uzun sürüyor. Sadece kurma dosyalarının büyüklüğü 300 MB. Kurulumunda da 600 MB'lık bir yer kaplıyor.
Evet.
Ama içinde çok enteresan orijinal sesler var. Hı-hı. Şimdi onu kurduktan sonra programı Sandforge'da ben mikrofonumdan duyurmaya çalışacağım da Sandforge'da.
Ben buradan bakıyorum hocam, sen de söyleyeceğim.
Sandforge'da menülerden Effects Favorites'a geliyoruz. Recreate by plugin name yaparak buradan onu görmesini sağlıyoruz tekrar.
Gayet iyi geliyor ses hocam, bu arada sorun yok.
Onu görmesini sağlıyoruz. Onu gösterdikten sonra oradaki alt şeyde burada Effects Favorites'a görünecek bu. Şu anda Waves unavailable görüyor çünkü ses yok.
Kayıt yapacak mısın hocam?
Mesela şuraya küçük bir ses kaydı yapalım.
Yapalım.
Şuradan ben bir dosya açayım. Hemen. Hemen burada bir dosya açtım. Elimin altına. Ctrl R Record'a girip buraya. Merhaba, bu bir deneme kaydıdır. Şu anda duymuş olduğunuz ses bana aittir. Büyük bir ses kaydı yaptım.
Bir dinleyelim hocam.
Tamam. Merhaba, bu bir deneme kaydıdır. Şu anda duymuş olduğunuz ses bana aittir. Şimdi bu sesi enteresan hale getireceğim bununla. Değişik şeyler vereceğim. Mesela güzel bir derinlik verelim. Effects Favorites'a geldik. Effects Favorites'ta yukarı çıkarak bir hemen yukarıda Waves sub menü diye gözüküyor. Şurada reverb'ler var, reverb'leri bulacağız. Waves through verb'ü bulduk.
Waves through verb değil mi
evet,
hocam?
Waves through verb'ü bulduk. Enter'ladık. Aynı.
Tabii dinleyiciler diğerlerinde deneyebilirler bu Waves'i şey yapmak için. Evet.
Tabii. Sunforce'un şeyde ne olduğu gibi burada Untitled var başta. İsimsiz. Video Theater diye bir ses. Mesela bunun nasıl bir şey verdiğini dinleyelim. Kontrol Alt P ile preview yapalım.
Merhaba, bu bir deneme kaydı. Şu anda duymuş olduğunuz ses bana ait.
Görüldüğü gibi enteresan bir ses verdi.
Diğerlerini dinleyelim.
Mesela bir katedral ekosu.
Merhaba, bu bir deneme kaydı. Şu anda duymuş olduğunuz ses bana ait.
Dedik.
Left bracket size right bracket drum room.
Left burada değişik şeyler var. Size, right bracket, large concert. Büyük konser salonu gibi bir şey var mesela.
Alt P. Merhaba, bu bir deneme kaydıdır. Şu anda duymuş olduğunuz ses bana aittir. Left bracket size right bracket medium blade.
Değişik şeyler bulmaya çalışıyor. Left bracket size right bracket rock guitar
room. Left bracket size right bracket stadium enclosed.
Kapalı stat.
Kapalı spor salonu bakalım.
Kapalı spor salonu gibi bir şey.
Alt P. Merhaba, bu bir deneme kaydıdır.
Bu da mesela ona benziyor. Left bracket size, right bracket studio A. Studio A diyor mesela. Bundan ses çıkıyor bakalım.
Merhaba, bu bir deneme kaydıdır. Şu anda duymuş olduğunuz ses bana ait.
Hakikaten stüdyo gibi hocam.
Evet, stüdyoda
konuşuyor. Stüdyo B'si vardı galiba bunun.
Evet, aynen. Left bracket size, right bracket studio
B. Merhaba, bu bir deneme kaydıdır.
Bu biraz daha küçük bir stüdyo.
Şu anda duymuş olduğunuz ses bana aittir.
Tam kayıt stüdyosu gibi hocam. Evet. Hani böyle bir kayıt stüdyosunda yapar gibi.
Evet. Mesela hocam şey var. Bu reverb'ler böyle gidiyor. Bir sürü şey var bunun içinde. Bu stüdyo sesinde kalan ama undo yaparak geri alabilir mi acaba?
Evet, kontrol edeyim ya.
Top of space. Space.
Çok güzel geri aldı. Escape. Top of
home. Space. Bir daha undo yap hocam. Undo. Bir daha çal. Top of home. Space. Redo yap, düzenden redo yap.
Evet.
Edit, view, edit, redo record, control plus shift plus Z. Enter, leaving menus, sound one.
Şimdi bas.
Redo record. Space.
Merhaba.
Eski haline döndürdük. Evet. Böyle güzellikleri var. Ya iyi bir şey bu.
Bu her programda şimdi var arkadaşlar. Undo yaptığınız şeyi redo ile yani Word'de de dahil, Excel'de de dahil geri alma şansınız var.
Mesela hocam. Telefon konuşmasına benzer bir ses mesela. Speech focus dediğimiz şöyle bir ses çıkıyor bak. Telefon görüşmesi, karşındaki telefonla konuşmuş.
Merhaba, bu bir deneme kaydıdır. Şu anda duymuş olduğunuz ses...
Aa, demek ki böyle yapıyorlar bunları.
Evet, trilerde olur ya, evet. Karşı tarafın sesi gelir. Ona benzer bir ses.
Hakikaten hocam, çok güzel oldu.
Mesela enteresan bir şey daha keşfetmişim, onu dinleteyim. Sese çok garip bir hava katacak. Escape, sound, escape, escape. Şurada. Effect, gene bu. FX favorites, menu, wave sub menu, waves audio drag mode. Hızlıca geçiyor. Bir sürü menü var arkadaşlar. İçinde yani o kadar. Morphoter'da mesela şöyle bir bunny diye bir ses.
Vay, bu ne hocam? Uzay sesi.
Dark Shadow, Shadow diye bir şey. Bir arkadan kalın bir ses daha geliyor. Benim normal sesine bak.
Merhaba, bu bir deneme kaydıdır. Şu anda duymuş olduğunuz ses bana aittir.
Bir ses duymadım ben ama.
Çok kalın bir ses geliyor arkadan. Gated diye bir şey var mesela.
Çok güzel ya.
Linger diye bir ses. Bu da ona benziyor.
Evet.
Majör verecek şu anda sese.
Bu da güzel.
Enteresan bir ses değil mi?
Nota yapmış.
Minor organic diye bir şey. Minor organic.
Aa, o da çok güzel hocam, bu inceltti. Bu çelik sesini böyle yapıyorlar herhalde değil mi?
Büyük ihtimalle. O arçelik robotu var ya, ona benziyor değil mi?
Evet, evet.
Hatta şöyle enteresan bir ses var. Ogre, ogre mı? Garip ses. Onun biraz daha incesi. Robot sesi gibi. Bir de şu an inşallah radyodan duyuyor mu?
Duyuluyor hocam.
Şimdi fısıltı şeklinde bir şey var.
Ha ya. Bakalım. Bracket size, right
bracket whisper. Whisper. Şöyle iyice yaklaştırdım. Şimdi veriyorum.
Alp. Merhaba, bu bir deneme kaydıdır. Şu anda duymuş olduğunuz ses bana aittir.
Vay, çok güzel.
Böyle enteresan çok sesleri güzel var. Bu böyle bir plugin, enteresan bir plugin.
Bu arada gayet iyi duymuş hocam.
Çok güzel. Evet. Bu yani bunları gördükten sonra ben çizgi filmlere ya da herhangi bir parçadaki garip sesleri nasıl yaptıkları konusunda epey bilgi
hakikaten,
sahibi oldum.
Hakikaten.
Mesela benim normal kendime ait normal bir konuşmayı sanki bir toplantı salonunda konuşuyormuş gibi yapabiliyorum. Ya evet. Da
bazı şeyler Windows'ta da yapılıyordu ama bunda bayağı fısıltılar, bu, o robotlar değişik, falan değil mi?
Değişik ses şeyleri var. Yani SoundForge'un kendi ses şeyleri var ama bu biraz daha zengin. Zaten hocam 600 MB yer kaplıyor. Ben dedim kendi kendime artık bırak da o kadar zenginliği olsun.
Gerçekten
çok
ama
çok müthiş yer tutuyor. 600 MB'lik bir yer kaplayan bir ek program. Hani belki ek program da değildir. SoundForge onun içindeki şeyi malzemeye alıp kullanıyordur. Çünkü bunun programlarda görünen bir Waves alt menüsünde çalıştıracak bir yeri var ama ben körcül değil. Oraları biraz kurcaladım. Anladım. Hiçbir şey anlamadım o kısımdan. Ama işin güzel tarafı SoundForge'un içinde bunun seslerini gayet güzel bir şekilde kullanabiliyoruz.
Gerçekten de süper. Yani mesela, profesyonel anlamda sesle ilgili bir sürü şey yapabilmek mümkün.
Evet, mesela bunun yaptığımız bir kaydı dinletelim istersen hocam.
Evet.
Bu
evet, evet. Ses, gerçekten Sevda'ya bir şarkı söylettik.
Sevda'ya ayrı
hem gerçekten çok güzel söylemiş bence. Hem onu da ne hallere soktuk ona bakın.
Tabii evet. Şimdi onu bir açalım hemen buradan. Bunu kapatalım. Hayır. Tamam. Biraz açılmasa zaman alıyor galiba. Açıldı mı?
Normal bilgisayarlarda yükleniyor mu diyor?
Açıldı. Nasıl?
Ha, nasıl buluruz bunu?
Vallahi 300 MB'lik program.
Yani MP3'le niye açıyorsun ki SoundForge'u direkt? MP3'ü açsam?
Fark etmez, buradan da çalabilirim.
Hayır, MP3 olarak çalsan daha
zaten MP3 olarak açtım da SoundForge açık olduğu için bir şeye uğraşmayıp direkt buradan açtım.
Hayır hayır, radyodan MP3 olarak versen daha rahat insanlar duyar.
Ha şey tamam yapayım. Böyle yapalım. Pardon.
Hı-hı. Yani oradan zor oluyor, MP3 Sam daha net bir ses. Sonuçta biz onu yapmıştık zaten.
Önce
seni daha çok çekeyim diye çıkacağım.
Önce onu aldım. Evet, yayını veriyorum şu anda. Yayına gelmesi lazım.
Verdim. Geçtim hocam.
Evet, hakikaten enteresan bir çalışma değil mi?
Ama de tabii Sevda'nın şimdi çok güzel sesi. Evet, her hocam, türlü o tür şeylerde SoundForge daha iyi geliyor. Bakın bunun peki nasıldı?
Evet, tek
ya biz bunu çok sesli gibi yaptık. SoundForge neler yaptı ses üzerinde? Normal, normal parti de düzenledi hocam.
Şimdi sesi normal halini.
Sevda Aria 2 hocam. Yok, Aria 2'si hocam.
Evet, bu olması lazım.
Ha, o.
Hemen. Şimdi buradan ayarladım. 21
Area 2 0.
Buradan.
Şimdi veriyorum.
Evet.
F4.
Jesus.
Ha, şimdi evet, geldi.
Bu da böyle bir çalışmaydı. Çok sesli olmayan hali. Gördüğünüz gibi Soundforge o eklerle onu çok sesli hale getirdi.
Evet. Biz burada sadece yankı verilmiş bir haliydi değil
evet,
mi hocam?
Evet.
Gerçekten bu da çıplak ses evet. Ama güzeldi. Sevda bir de kendi söylediği başka bir şey. Buna da katedral sesi katedral, verdik. Arada da çatal verdi. Kaşık sesleri gelecek. Evet, bakalım duyacaksınız.
Evet, bu da enteresan bir şey oldu. Şimdi onu veriyorum.
Gerçekten şiir gibi hocam.
Evet yani. Hocam yani çok böyle şey gibi hissediyorsun kendini. Bir tane ben çocukluğumda şeye giderdim. Bizim orada bir tane dere vardı. Hı-hı. Tek tarafına oturup yani derenin kenarına oturup bağırınca karşı taraftan çok güzel bir yankılanma yapardı. Yani bir an oraya andırdı böyle yankı ama çok müthiş bir eko. Hakikaten çok da güzel bir ses olunca tabii.
Bak Burak yazıyor ki ne süper bir ses yazıyor hocam bu arada.
Evet, evet hakikaten Sevda müzik konusunda hakikaten çok iyidir.
Gerçekten, gerçekten. Evet Merve de güzel gidiyor dinlediğim kadarıyla diyor hocam. Yeni dinlemeye başlamış. Ne
teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet hemen terk etti bizi gitti ya.
Evet, yeni evet, dinlemeye başladım evet. Diyor. Hakikaten böyle işte insan zamanla terk ediliyor hocam.
Aha hocam sorma, sorma işte.
Böyle yalnız yalnız program yapıyoruz biz de böyle.
Ah zamanla insan terk edip kalıyor böyle. Kendimizi evet. Acındıralım değil mi hocam?
Evet hocam acındıralım. Evet sevgili edinelim bize sahip çıkın.
Evet, evet ya evet ya. Biziz yani.
Evet. Evet hocam saat tam 21:59 olmuş. Bilgisayar saatinden baktım.
Evet
bilgisayar saatinden. 12'ye bastım öyle dedi hocam.
Evet. Hocam şimdi çok benim hoşuma giden bir parça. Çok sevdim. Carlos Meija. Meija olması lazım. Telaffuzun İspanyolca bir parça ama çok hoşuma gitti parçayı dinlerken. Bizim hani ah bir zengin olsaydım la la la la la var ya. Sanki o tarz bir parçaya benziyor ama çok hoş bir parça. İspanyolca şey yaptığım için birkaç kelime anlayabildim. Böyle tavuk etinden mavuk etinden bahsediyorum. Öyle bir şeyler anlayabildim ama yani çok hoş bir parça. Hakikaten çok güzel bir parça. Eğlendirici bir parça. Yani bir şey yani dili bilmesen bile dinlerken insan keyif alıyor ya. Hoşuma gitti.
Evet,
o
hocam,
parçayı çalacağım şimdi.
Dinleyelim bakalım.
Bakalım.
Bella compadrito, cuando yo la vi, para que le palabre yo, mejor te lo canto. Aquí le va a borrar. Cuando yo la vi, fue por la bajada de Gaspar Ventura en Villa del Río. Su tinajita fresca en la tentura, todo tembeleque. Vi de refilón su linda pantorrilla, de cesereque. Con el movimiento de su rabadilla, cuando yo la vi de Dios mío, qué embrollo. Sentí el pellejo como carne. Tenerla cerca me puse surungo, palabra de honor se me fueron los pulsos. Uh-huh. ella miro, cuando yo la vi de ay, si hasta que me truenan las tabas con solo recordarme de ella. Échale.
Son dos ojos bellos, más que dos chispazos, eran dos hogueras, tiraban destellos como los relámpagos de Chinandega. Solo al evitarlos se me atravesó una cosa en el ganate, porque eran brillantes como la negrita pluma del zanate. Cuando yo la vi, de Dios mío, qué embrollo, sentí el pellejo como carne de pollo. Al tenerla cerca me puse surumbo, palabras de honor se me fueron los pulsos.
Bella como madrita, cuando yo la vi, tronco de calentura la que se me pegó en el cuerpo de ella, con decirle que tuve que medírmela con dos termómetros.
Venía cantando, no sé qué tonada, cuando yo la vi de, pero al contemplarla hasta la saliva se me puso chirre. Yo quise decirle, te llevo morena a los santos altares, pero fue imposible, pues me charchaleaban todos los ijares. Cuando yo la vi, de Dios mío, qué embrollo, sentí el pellejo como carne de pollo. Al tenerla cerca me puse su rumbo, palabra de honor se me fueron los.
Evet,
evet. Güzel bir şarkı.
Nasıl hocam, güzel bir parça değil mi?
Evet, evet. Yani vallahi hakikaten hocam, çok eğlenceli şarkı.
Tavuk eti kısmıyla birkaç kelime anladım. Aha. Karne pollo, tavuk eti. Karne et demek, pollo. Tavuk eti demek, işte et.
Evet, harika.
O kısmı anlayabildim ama ya yani dinlerken bile eğlendiriyor, güzel bir parça.
Vallahi benim de hoşuma gitti hocam. Süper şarkı. Aha. Evet, şimdi geçen hafta da duyurup yapamadığımız sese geldi sıra. Evet. Daha önce de
5 dakikalık bir tekst okuyacak bize
Sinan sesi. Sinan Geveze'nin ürettiği seslerden biri. Gül sesinde de yenilikler yapmışlar. Belki haftaya onu dinletiriz size. Ama yeni ses olarak Sinan sesi. Bunu ilk kez duyacaksınız birçoğunuz sanırım Türkçe sentezleyici olarak. Ama bildiğim kadarıyla yakın zamanda piyasaya da çıkaracaklar bu sesi. Bakalım
nasıl okumuş.
Aramıza bir efendim, yeni erkek sentezleyici sesi daha
Sinan,
takıldı.
Efendim, Sinan söylüyor.
Sinan söylüyor. Karşınızda Sinan.
Günümüzde belirli bir öğrenim düzeyine ulaşmış olan anne ve babaların çocuklarını pedagojik ilkeler ışığında yetiştirmeye çalıştıkları gözlenmektedir. Eğitimciler de çeşitli kitle iletişim araçlarıyla günden güne daha yoğun bir biçimde uyarılan çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarını araştırma çabası içindedirler. Bu ilginin yanı sıra dünya ülkelerine koşut olarak ülkemizde de pedagoji bilim dalına ilişkin çalışmaların giderek arttığı görülmektedir. İşte gelişim psikolojisi de diyebileceğimiz bu kitap, çocuğun doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna kadar süre gelen gelişimini farklı evreler içinde tüm boyutlarıyla açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Her ne kadar çağdaş ruh bilimine göre kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca süre geldiğini kabul etsek de kişilik oluşumu ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Bu temelin en önemli yapı taşları ise sevgi, ilgi ve güvendir. Bunların gerekli ölçüde var olduğu bir ortamda yetişen bir çocuğun başarılı ve uyumlu bir yetişkin birey olarak topluma katılması olasılığı çok yüksektir. Buna karşılık gerek uyum ve davranış bozuklukları nedeniyle bize başvuran çocuk vakalarının gerekse yetişkinlerin ruhsal bunalımlarının kökeninde bu yapı taşlarının eksikliği, yetersizliği ya da yanlış biçimlendirilmesinin yattığını görmekteyiz. Eski Türk düşünürlerinin dedikleri gibi çocuk yetiştirmek bir sanattır hiç kuşkusuz. Ve yine her sanatta olduğu gibi anne babanın ve öğretmenin sevgi dolu, sevecen ve uyumlu kişiliği nasıl doğal bir yetenek olarak gerekiyorsa, bu sanatın yöntem ve ilkelerine ilişkin uygulamalı bilgilerin öğrenilmesi de o denli gereklidir. Her konunun bir bilim disiplinine soğuk olduğu çağımızda pedagoji alanındaki yeni bulguların ışığında geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinin yanılgıları ve eksiklikleri giderek daha açık seçik bir biçimde ortaya konmaktadır. Eğitim yöntemlerinin oluşumunda toplumsal etkenlerin, gelenek ve göreneklerin etkisi büyük olmakla birlikte temel pedagojik ilke ve yöntemlerin evrensel olduğu da kesinlik kazanmaktadır. 26 yıldan beri vermekte olduğum çocuk psikolojisi derslerinden ve çocuklar üzerinde yaptığım gözlemlerle araştırmalardan yararlanarak hazırladığım bu kitabın çeşitli işlevler görmesini ve değişik okur kitlelerine yararlı olmasını amaçlamaktayım. Çocuk psikolojisi, çocuğun tüm gelişim evrelerini bilinçli bir biçimde izleyerek, onun gereksinmelerini zamanında ve yeterli ölçüde karşılamak isteyen anne ve babalar için bir başvuru kitabı olarak kaleme alınmıştır. Bu kitabı okuyan anne ve babaların, çocuğu yeterli ilgi, sevgi ve güven ortamında büyütmelerinin önemini kavrayacaklarını, özellikle uyum ve davranış bozuklukları bölümündeki bilgilerin ışığında, yanlış eğitim ya da çeşitli nedenlerle çocuklarına ulaşamadıkları durumlarda uzman pedagoglara başvurma gereğini duyacaklarını ummaktayım. Çocuğun sosyalleşmesinde önemine değindiğim okul ortamını ve çağdaş iletişim ilkeleri açısından öğrenci-öğretmen ilişkilerini ele alan bölümleri öğretmen ve eğitimcilerimizin yararına sundum. Bir öğretim üyesi olarak, ortak dertlerimizden birini oluşturan ders ve yardımcı, ders kitapları eksikliğini göz önüne alarak, çocuk psikolojisinin pedagoji eğitimi görenlerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir yardımcı ders kitabı olmasına çalıştım. Bunların yanı sıra amacım bir başlangıç der niteliğindeki çocuk psikolojisinin eksiklerini zaman içinde gidererek konuyla ilgili uzmanlara bir temel kaynak oluşturmaktır. Bunu da ülkemizin bilim alanındaki ortak ilerleme çabasına katkıda bulunma görevi olarak görmekteyim. Sonuç ikinci basıma not. Çocuk psikolojisinin bu ikinci basımını yayına hazırlarken, 1985 yılının Birleşmiş Milletlerce Dünya Gençlik Yılı olarak ilan edilmesini dikkate alarak ergenlik dönemiyle ilgili bölümü genişletmeye çalıştım. Hızlı ve sürekli bir büyüme ve gelişmenin yer aldığı, çocukluktan erişkinliğe geçiş demek olan bu döneme ilişkin sorunların şu günlerde, gerek ülkemizde, gerekse tüm dünya ülkelerinde giderek yoğunlaşan güncel bir konu haline geldiğini görmekteyiz. Bu konuya katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Üniversitesi öğrencilerine uyguladığım gençlik sorunları konulu anketi ve değerlendirmesini kitabımın bu ikinci basımına ekledim. Kitabın bir yıl gibi kısa bir süre içinde ikinci basımının yapılması, çocuk psikolojisine olan ilginin giderek arttığının bir göstergesi olması açısından kıvanç vericidir. 8. basıma not. 8. basımı yayımlanmakta olan kitabımın ülkenin birçok yükseköğretim kurumunda yardımcı ders kitabı olarak kullanıldığını büyük bir mutlulukla gözlemlemekteyim. Gelişim psikolojisi ağırlıklı bu eserin öğrencileri başka kaynakları araştırmaya yönelterek konuyla ilgili bilgilerini artırma çalışmaları en büyük dileğimdir.
Evet. Sinan sesi dinledik.
Önce şeyi bilgisini verelim. Sinan NTV spikerlerinden biri aslında. Sinan Tatlı diye biri. NTV radyoyu dinlediyseniz hiç oradaki haberlerde zaman zaman karşımıza çıkıyor.
Evet.
Ne düşünüyorsun hocam? Senin görüşlerini alayım önce.
Hocam, akuması akıcı güzel de sanki hala hafiften dalgalanmalar var gibi ama akıcı okuyor, güzel okuyor aslında. Şeyleri çok güzel. Ben en çok sevdiğim yeri o zaten. Vurguları çok güzel. Duraklamaları falan, nokta virgüllerde beklemelerde.
Ben de hocam, yani dediğim gibi dalgalanma boyutu hala var ama azalmış. Diğer
tabii eskisi gibi değil. Evet.
Azalmış ama olumlu yapan tarafı vurgular güzel. Yani virgüllerde, noktalarda doğru vurgular yapıyor. Nerede durması ile bir standartize.
Evet.
Bir öyle bir böyle vurgu yapmıyor bence. Hı hı hı. Özellikle uzun kitap okurken çok rahat alışılabilecek bir ses gibi geldi hocam.
Evet zaten. Doğru, o konuda
ki
katılıyorum.
Ki ben bunu çok yavaş
yorucu bir ses değil.
Çok yavaş bir tonda MP3'e dönüştürdüm. Hızlandırdığın zaman bir sesi dalgalanmalar biraz daha azalıyor, biliyor musun?
Doğrudur. Bir de yorucu bir ses de, yani bazı sesler dinlerken insanı yorar.
Evet evet, katılıyorum seni, yani yorucu bir ses değil gerçekten. Bir de yine iyi tarafı, hala bitmemiş hali bu arada, hala bazı etiketleri düzeltiyorlar.
Hı hı.
Telaffuzlar genelde iyi değil mi?
Güzel,
Engin
evet.
Demiyor mesela.
Evet. Belki makalede dinletmiş olduk değil mi?
Evet evet, bu arada bu bir çocuk gelişimi kitabının bir ön sözüydü arkadaşlar. Rastgele seçilmiş bir metindi. Bu metni bize gönderen Çağrı Doğan'a da çok teşekkür ederiz.
Evet.
Ben başka metinler de okudum. Yani metinle ilgili şey değil.
Ha evet, biz onlar şey yapardık hatırlarsan. Hani acaba bunu okutmuşlar ama normalde de böyle okuyor mu diye. Sen ne deneyimle ne söylemek
hocam lazım? Bak bu arada Merve diyor ki kimse erkek sesinden sentezleyici yapmasınlar diyor. Niye böyle bir feminen takılıyoruz değil mi? Yani niye yani?
Yani
erkek
yani,
sesinden yani, ses evet, istemiyor. Evet. Böyle
biz de erkek sesinin artmasından yarayız.
Ayrımcılık yapıyorlar.
Evet, ayrımcılık istemiyoruz. Erkek sesinin artmasından yarayız.
yani erkek sesleri de yoktu Türkçe hakikaten. Biraz Levent'e muhtaçtık anca. Bir de spiker sesi vardı biliyorsun.
Evet,
spiker de
evet.
Şöyle
spiker biraz şeye benziyor hocam.
Şey gibi.
Yok hani bu Best FM'de sivrisinek var ya.
Evet hocam.
Onu andıran bir ses.
Sivrisinek tarzı konuşuyordu.
Hı-hı.
Şey de Levent de garibim. Levent hoca bizim okulda hoca zaten.
Yani hoca da
ama yani kimseyi bulamayınca. Şu konuda sizi temin ederim. Geçen onu söylüyordum. Onun konuşma sesi bilgisayardan daha da kötü arkadaşlar.
Levent yani... Hoca, yalnız Levent Hoca'ya cevap hakkı da o da programımıza katılıp cevap
vermek. Ben öyle söyleyeyim. Konuşma sesi, bilgisayar sesi ondan daha iyi yani ben söyleyebilirim. Bir de Ersin vardı. Bazıları
Ersin evet,
sesini çok
Ersin,
seviyordu hocam
evet.
İlgi şekilde değil mi?
Aha. Ersin sesi var bir de. Evet. Öyle bir sesimiz de mevcut.
Evet hocam, Sinan sesiyle ilgili Merve diyor ki gırtlak kanseri gibi diyor.
Aa. Şimdi ayıp etti bak.
Tabii şimdi
çok güzel koştu kardeşim.
Farklı yorumlar gelecektir tabii yorumlarımıza ilgili. Evet, Burak da demiş ki Burak biraz çıtır. En kötüsü Ersin diyor. Hakikaten bence de en kötüsü
evet,
Ersin.
Evet.
Ama bazıları onu çok sevdi.
Tabii Burak en kötüsü Ersin dedi. Burak mı dedi?
He?
Burak onu derken Berna sesini duymamış olabilir.
Aa Berna.
Bir de Berna sesi vardı. Hocam sanki böyle bir kolondan, hoparlörden bağırıyormuş.
Evet hocam, o nasıl bir ses böyle ya. Peki hocam sen şeyi hatırlıyor musun? Cim be ome.
Oynayacak gibi okuyordu o kardeşim ya.
Hocam o hatırlıyorsun değil mi? Oku. Şimdi
oku,
arkadaşlar.
Evet, oku
programı. Yıl 1999-2000 buradaki genç arkadaşlarım beni bilir mi bilmiyorum özellikleri. Evet. Boğaziçi'nde öğrenciyiz. Bilkent Üniversitesi'nde gazetelere çıkan bir haber çıktı. Milyon dolarlık buluş. Artık görmeyenler de ekran okuyucu kullanacak falan.
Allah Allah dedik, ne oluyor?
Caz kullanan pek az insandan biz. Büyük bir heyecanla indirdik.
İnternete işte, salıp indirdik tabi.
Ses aynen böyle arkadaşlar. Yarısını harfa. Cim, B, O, M yapıyor. Bu yapması satır sonlarına geldiğini anlamına geliyormuş hocam.
Evet. Yani satır öyle sonuna geldiğimizi anlamadığımız için böyle yapınca biz oradan anlıyoruz. Demek ki şöyle yapsa.
Evet hocam yani.
Konu açar, bence konu bitince şöyle yapması lazım. Okuyorsun ya, dinliyorsun. He. Konu bitti.
Evet gerçekten İlginç bir seslerdi. Böyle şeyler de yaptılar. Ha bir de arada konuşan defter vardı hocam. Değil mi?
Konuşan defterde de bir daktilo sesi şık şık edip dururdu arada.
Hakikaten bak mutlak kanserinde ben konuşan defteri şöyle koydum. Geldikten sonra öyle hocam mafya tarzı bir sesim vardı. Bana mı öyle geliyor? Yanlış hatırlıyor da öyle mi?
Sanki hocam. Ben de tam hatırlayamıyorum da.
Onda bayağı. O da ille o adam ile Windows yapacağım diye tuttum.
Duydum ilk Türkçe ses şeydi benim. O, sahibinin biraz... sesi.
Kimi?
Sahibinin sesi diye program
ha,
vardı.
Ha o da bayağı çıtırtılı bir sesti.
Çıtırtılıydı ama onun vurguları güzeldi.
Ben de hocam o vurguya daha yeni ulaşmış Sinan biliyor musun?
Evet.
O kadar iyi bir vurgu yapamamış aha yani.
O ses biraz eski bir band kaydını andırıyordu. Atatürk'ün o band kayıtları olur ya çıtırdar arkada. Onu ha andırıyordu.
Evet hocam ama böyle işte plak sesi gibi. Yalnız şey ilginçti hocam bu konuşan defter sesini yapan kişinin adı Hasan Gören'di.
Evet.
Hatırlıyor musun?
Evet.
Vay be, bu sentezciler bayağı taktık ama...
Bu arada kısa bir sentezci tarihçesi yaptık gibi bir şey oldu.
Evet hocam, gerçekten şey ve Ben İpek Sesi'ni de sevdim bu arada.
İpek Sesi evet, benim de hoşuma gitti.
Gerçekten İpek Sesi de güzeldi ve onun dışında Gül Sesi bence şu an hala en iyilerden biri. Evet. Ama bu Sinan Sesi erkek alanında bana kalırsa yarışabilecek.
Evet, o konuda katılıyorum sana. Bu arada dün Gül'e rastladım. Deniz Otobüs gelesinde anons yapıyordu.
Hadi ya. Ha. Bir de hocam İpek Sesi de Akbiller'de varmış galiba.
Akbil'de değil de bu Akbil mi şey bu Deniz Otobüsleri için.
Evet, bu arada Burak
doldurulan şey var.
Hatırlattı. Bence Aylin en iyisi diyor Burak. Evet, bu da yeni bir görüş tabii Aylin.
Bu da evet yeni bir görüş ama Aylin. Ya
bence Aylin biraz sert konuşuyor. Kodumu oturturum tarzı bir.
Evet, biraz sert konuşuyor. Yani dinlerken insan kitaba konsantre olurken hani yanlış bir şey söyleyeceğim de dövecekmiş
Allah
gibi havası var.
Allah korusun diye böyle şey yapıyor değil mi hocam?
Evet, öyle, öyle bir havası var.
Güzeldi. Evet arkadaşlar. Alim hocam, kısa bir müziğin yok değil mi?
Kısa bir müziğim var mı? Bakayım arşivime ben.
Bu bakayım. Müzik arasında... Bir
göz atayım arşivime. Güzel bir parça, kısa bir parça.
Evet, Zeyrin ablam da bu arada Aylin'in sesinin kulağı rahatsız ettiğini söylüyor. Ben de katılıyorum yani. Aa, Kazım Koyuncu'yu çalsana hocam.
Çalalım, evet.
Kazım Koyuncu'yu çalalım, daha sonra da Uğur röportajına geçelim.
Geçtiğimiz günlerde Kazım Koyuncu'yu andılar arkadaşlar. Andık daha doğrusu.
Evet, o da gerçekten
çok
bence
güzel
çok önemli bir sanatçıydı.
Ve kısa yani sanatçılık dönemi belki hani kısa sürdü diyebiliriz ama o döneme çok şeyler sürdürdüğünü düşünüyorum ben. Şimdi ondan güzel bir çalışma dinleyelim.
Evet.
Sonra devam edelim.
Arzu arti var çikimi verin carin çıbaşa miyor dinim hiç kutudu goytiru gomas hiç başa yor dinim hiç kutu goytiru gomas hiç başa yor dinim hiç kutu dido donanina Çikimi verin carinç başa Miyor dinim iç kutudo Goytiru gomas iç başa Miyor dinim iç kutudo Goytiru gomas iç başa Miyor dinim iç kutudo Dido Я дас чимам расу, скани мамуляс макинина, Канкали шагам комиле, вашиле уташина, Канкали шагам комиле, вашиле уташина, Канкали шагам комиле, идо до нанина, нанина дидо.
Evet, parçamızı biraz yarıda kesmek zorundayız. Biz süremizi aşıyoruz.
Evet, süremizi aşıyoruz. Onu geçtim.
Bizden sonra gelecek arkadaşa da şey yapmak istemiyoruz. Çünkü şimdi bir röportajımız var. Röportajımız Uğur Yuvarlak'la satranç üzerine konuştuk. Uğur Yuvarlak biliyorsunuz İsveç'te Stockholm kentine gitti. Geçen de Türkiye üçüncüsü olmuştu. Orada da Dünya Gençler satrançta Dünya Gençler beşincisi oldu. Ve birinciliği sadece bir puanla kaçırdı. Ve Türkiye'ye döner dönmez de biz kendisiyle hem bu satrancı konuştuk. Bu satrançla ilgili neler yaptı, nasıl oldu, ilerisini nasıl görüyor, ne gibi hedefleri var bunu konuştuk. Evet. Bugünkü bölümümüzde bunu aslında iki bölümden oluşuyor. Bir dahaki hafta bu röportajın ikinci bölümünü yayınlayacağız. İkinci bölümünde de bize biraz Stockholm'daki izlenimlerinden bahsedecek. Ve Uğur aynı zamanda ÖSS'yi Türkiye 24.sü olarak geçen sene Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmıştı. neler tavsiye ediyor, neler yaşamıştı, onları bahsedeceğiz. Ama bu bir dahaki haftaki konu. Evet,
bu hafta satranç.
Uğur satranç ve satrançtaki başarısı evet, üzerine yaklaşık 28-29 dakika süren bir röportaj dinleyeceğiz. İyi dinlemeler. Evet değerli dinleyicilerimiz, tekrar hepinize merhaba diyoruz. Bugün karşımda Uğur Yuvarlak var. Uğur Yuvarlak kim? Uğur Yuvarlak geçen sene Boğaziçi Üniversitesi hangi bölümde Uğur kazandı?
Politika, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler.
Evet, siyaset ve ilimi uluslararası ilişkiler bölümünü kazandı. Türkiye 24.sü oldu. Ama bugün esas onu konuk etme sebebimiz bu değil. Nerede düzenlenmişti şampiyon? İsveç'te, Stockholm'de düzenlenen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nda dünya beşinciliğini elde etti. Ve sanırım şampiyonluğu da bir puanla kaçırdın değil mi?
Evet.
Biraz bundan konuşacağız. Uğur'la nasıl geçti süre? Çünkü sanırım birkaç hafta önce Mayıs ayı içerisinde de Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 3. olmuştur. Bu süreci biraz konuşacağız. Ardından da biraz üniversite kazanma süreciyle ilgili de konuşuruz. Şu ÖSS'nin yeni bittiği dönemlerle ilgili. Uğur'cum hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk Engin abi.
Şimdi önce kendini bize biraz tanıtabilir misin dinleyicilerimize?
Ben Uğur Yuvarlak. 1989 Ocak doğumluyum.
Biraz daha yüksek sesle konuşayım.
Boğaziçi'ni 2008 ÖSS'de kazandım. Ve hazırlık bölümünü geçtim. Şu anda birinci sınıfa başlamış bulunuyorum. Onun dışında
Vefa Lisesi mezunuyum.
Vefa Lisesi mezunuyum. Evet. Satranç oyuncusuyum. Gitar öğreniyorum. Onun dışında müzik ve dil alanında uğraşmayı seviyorum. Okumayı seviyorum. Onun dışında neden bahsedebilirim?
Tamam. Peki ne zamandır satranç oynuyorsun?
Satranç aslına bakarsanız ilkokuldan beri falan oynuyorum ama mesela satranç dediğiniz şey sadece hamleleri nasıl yapıldığını bilmekle alakalı bir şey olmadığı için ben satrancı ciddi anlamda başladığım zamanı ortaokuldan mezun olduğum döneme denk geldiğini söyleyebilirim. Satrançla ilk başta öyle bir ilgilenmek gibi bir gayem, hedefim falan yoktu. O dönemde benim bir satranç takımım vardı. Babam yapmıştı benim için. Ve onu bir gün okula götürdüm. Okulda çocuklar beni bayağı ezdiler. Ben daha öncesinde...
Ne zaman oluyor bu?
Bu dediğim 8. sınıfta oluyor.
8. sınıfta.
Ve 8. sınıftayken hani ben şöyle bir şey vardı kafamda. Tamam, satrançta hamle yapmayı biliyoruz. Ufak tefek de şeyleri düşünebiliyoruz falan. Ama o zaman gerçekten hani dünyada herkesi yenebileceğinizi düşünüyorsunuz böyle. Yani hani şeye sanki çok iyi oynadınız, mükemmel oynadığınızı düşünüyorsunuz. Tabii okul takımı öyle düşünmüyor ve sizi acımıyorlar. O gün ama ben çok hırs yaptım ve internetten oturup satranç nasıl oynanır, öğrenilen bir şey midir, değil midir, nasıl geliştirilir gibi konuları araştırdım. Ve satranç aslında benim beklentilerime uyan bir şey çıktı. Örneğin ben daha öncesinden satranç notasyonunu biliyordum ve bu notasyonla oyunların kaydedilip edilemediğini merak ediyordum. Bu da sanki çok orijinal bir fikirmiş gibi düşünüyordum ama aslında tabii 500 yıllık bir tarihi var, yani ne alakaysa. O dönemde bunu keşfetmem benim için çok güzel bir dönüm noktası oldu ve ben internet üzerinden bulduğum kaynaklarla satranç çalışmaya başladım. Liseye geldiğimde artık daha iyi durumdaydım ve lise hazırlıktayken çok kısa bir zaman geçmesine rağmen satranca başlamam üzerinden okul takımına girebilmiştim.
Vefa Lisesi'nin takımına yani.
Lise 1. sınıfındayken ben lise takımımızla beraber, ki o dönem benim takımda ağırlığımı artırdığım bir dönemdi. Ve Anadolu Liseleri şampiyonu olmuştuk. Ve lise 2. sınıftayken takımın sorumluluğu tamamen bana ait olmaya başlamıştı. Çalışmaları ben düzenleyip kaptanlığı da yürütüyordum. Ve oyuncuların çalışmalarınla alakalı, kulübe gelen oyuncuların düzeni ve çalışmalarıyla alakalı birçok çalışmayı yürüttük. Takım arkadaşlarım da bu konuda bana fazlasıyla yardımcı oldular zaten. Hı hı. O bakımdan bayağı şanslı bir alanda olduğumu da söyleyebilirdim. Hı hı. Liseden mezun oldum. Daha sonra ben satranca bireysel turnuvalarda devam ediyorum şu anda. Hı hı. Ha şunu da ekleyelim. 2006 senesinde yanılmıyorsam mahalli lige katıldım. Kerim Selim Altınoklar'ın da bulunduğu, hı hı, takımda. Mahalli ligde kendi grubumuzda birinci olmuştuk. Hı hı. Bir sonraki sene bir takım problemler çıkmıştı. Şu anda hatırlayamadığım bazı sebeplerden dolayı ondan sonra bir daha lige giremedik sanıyorum. Hı hı. Ve onun dışında ben kendim bireysel turnuvalar oynadım. Türkiye şampiyonalarına sıklıkla gittim ve 2008'de ikincilik aldım. Hı hı. 2009'da da üçüncülük aldım. Evet. Ama her ikisinde de birinciliği yarımşar puanlarla kaçırdım. Hı hı. Stockholm'de 2009 yılının Haziran'ında, hı hı, 19-25 Haziran tarihleri arasında Dünya Gençler Şampiyonası yapıldı. Hı hı. Ve bu şampiyonada ben 5. sıraya aldım. Hı hı. 5 puanla. 6 puanla birinci Venezuela'dan Daniel Pulvet oldu. Hı hı. Ancak Daniel Pulvet benim ikinci turdaki rakibimdi ve tek mağlubiyetimi bana karşı aldı.
Evet.
O yüzden öyle de bir teselli durumu var.
Evet.
Ama ben bazı kaybetmemem gereken oyunları kaybettim ve
senin kaç mağlubiyetin vardı?
Benim 2.
Onun 1 mağlubiyeti olduğu için o birinci oldu.
Evet.
Öyle mi?
Yani satrançta galibiyete 1 puan veriliyor. Beraberliğe, hı-hı, yarım puan veriliyor. Hı-hı. Ve puanlar eşit olduğu zaman averaja bakılıyordu. Benim averajım Daniel'e göre daha iyiydi. Ama haliyle puanım düşük olunca böyle bir şey de olmadı.
Peki
tabii.
Sen de bir mağlubiyet alsaydın o zaman birinci oluyor muydun?
O zaman birinci oluyordum. Benim averajım ondan daha yüksek oluyordu çünkü.
Hı hı, anladım. Ama bir puan bile galiba bayağı fark ediyor ki oradan beşinciliğe kadar. Ya,
satranç puanı dar bir spor olduğu için, hı hı, bir puan çok şey. Özellikle geniş turnuvalarda bazen aynı puanda yüzlerce insanı görebilmek bile mümkün olabiliyor özellikle.
Bu averaj neye göre belirleniyor peki?
Averaj oynadığınız rakiplerin aldığı puanlar toplanır, hı hı, ve onların puanı sizin averaj puanınız olur ve, hı, mesela şuna yarar. Örneğin ben 5 puandayım. Averajım 25 olsun. Oynadığım 7 rakibin puanları toplanınca toplamı 25'i bulsun. Hı hı. Başka birisi 5 puan alsın ama onun oynadığı rakiplerin puanı 23'ü bulsun. Hı. O takdirde benim averajım yüksek oluyor. Çünkü ben daha yüksek, daha güçlü rakiplerle, turnuvada daha iyi, hı hı, oynamış olan rakiplerle oynadığım kabul ediliyor. Hı hı. Haliyle benim daha iyi oynadığım sonucu ortaya çıkıyor ve averajla ben öne geçmiş oluyorum. Böyle bir şey var.
Çok tebrik ediyoruz. Kaç kişi vardı? Katılımcı sayısı kaçtı?
Turnuvada 16 ülkeden 34 oyuncu vardı. 16 ülkeden, farklı ülkeden. Dünya şampiyonası olmasına rağmen bu kadar az ülke olmasını aslında birazcık yadırgadım ama sanıyorum bu mali koşullar ve turnuvanın dünya çapındaki duyurulma durumuyla da alakalı sanıyorum. Hı hı. O yüzden çok fazla da yani endişe verici bir durum değil ama, hı hı, sanıyorum ilerleyen yıllarda daha iyi bir konuma gelecektir. Ya, oyuncu sayısı elbette artsın ama ülke sayısını artırmak çok önemli.
Anladım. Peki bu şampiyona gençler şampiyonasıydı.
20 yaş altı.
Bundan sonraki hedef ne? Mesela büyükler şampiyonasına katılım düşünüyor. Buna tek sen katıldın Türkiye'den galiba.
Buna Türkiye'den tek ben katıldım. Katılmak için herhangi bir şart gerekmiyordu. Sadece 20 yaş altında olmak yeterliydi. Ha şunu da belirteyim. Bu turnuvada İPKA'nın yani Uluslararası Görme Engeller Satranç Birliği'nin, hı hı, şöyle bir ayrımı yok. Görme engelliyle görme problemi olan insan arasında net bir ayrım yapmıyorlar. Örneğin turnuvadaki oyuncuların yarısından çoğu normal tahtalarla oynadılar. Ben Braille tahtayla oynadım. Ve aslında ben Braille tahtayla oynayan oyuncular içerisinde birinci oldum. Total körlerin arasında da diyebiliriz buna.
Bunu bazı turnuvalarda yapılıyor mu bu ayrım? Yani bazen total körle normal.
Ben bununla ilgili İPKA'nın as başkanıyla konuştum. İPKA'nın as başkanı dedi ki bu bizim geleneğimiz dedi. Yani İngilizce tabiriyle blind ve visually impaired arasında bir ayrım yapmamak bizim geleneğimiz dedi. Haliyle böyle bir ayrım yapmıyoruz. Ama öte yandan da düşündüğünüzde zaten total kör olup da satranç oynayan oyuncu sayısı çok az.
Evet. Peki sence bu gerçekten etkiliyor mu ya? Mesela total kör olmakla biraz görmek satranç oyununu ne derecede etkiliyor?
Satrancın
yani?
Oyunu direkt etkilemiyor ama etkileyen noktası şu olabiliyor. Gören insan için her şeyden önce bir materyal kolaylığı var. Bu su götürmez bir şey. Diğer yönden göz tahtayı beyne elden daha pratik bir şekilde iletebiliyor. Ve bunun dışında elle oynarken bazı mesela hani gözünüzden kaçan noktaları gözünüzle oynarken kaçırmayabiliyorsunuz. Ya bu açıdan önemli ama aslına bakarsan oyunlarda yani buna bağlı olup da kaybettiğim ya da buna bağlı olup da kazandığım bir oyunum zaten yok.
Anladım.
Şu açıdan bir farkı var. Örneğin gören oyuncu zamanı çok daha iyi değerlendirebiliyor.
Tahtayı bir anda gördüğü için herhalde mi?
Tabii ki bu kesin bir şey. Onların gelişimi de satranç oyuncusu olarak, sporcu olarak gelişimi de daha rahat ve daha kolay oluyor.
Peki bu konuda körleme satranç denilen bir kavram var galiba. Biraz önce bu nedir anlatır mısın?
Şimdi körleme satranç aslına bakarsanız biraz yüzeysel bir tabir yapıldığında eksik anlaşılan bir kavram. Körleme satranç şudur. İki kişi bir tahta olmaksızın aralarında notasyon iletişimiyle satranç oynarlar. Ve tahtı kafalarında canlanır. Ama bu şöyle bir canlanma değildir aslında. Ben tahtayı fotoğrafik olarak kafamda görüyorum gibi bir şey değil. Biraz matematiksel bir düşünme yetisi de gerektiriyor. Soyut düşünmeyi fazlasıyla gerektiriyor.
Yani hangi taşın nerede olduğunu. Ondan tek tek ezberleniyor mu yoksa yani fotoğrafik değil derken şöyle, yani nasıl bir canlı? Kafanda taşlarını aklında mı tutuyorsun yoksa elinle dokunmuş gibi hissederek yani öyle bir şey mi canlanıyor? Öyle mesela bu taş burada, bu taş burada.
İkisi de değil. Şöyle ki satranç bir kere her şeyden önce sistemli bir oyun olduğu için örneğin tahtadaki bir taşın yerinin değişmesi kafanızda taşın yerinin değişmekten ziyade oyunla ilgili fikirlerinizi değiştirme konusunda etkili oluyor. Örneğin bir atı F3'te değerlendirdiğiniz zaman siz o atın sadece F3'te olduğunu değil D4'e, E5'e, G5'e gidebileceğini de düşünürsünüz. ama atı kaldırın D3'e koyun, bu sefer E5'e gene gidebileceğini düşünürsünüz ama onun dışında C5'e de gidebileceğini düşünürsünüz.
Anladım.
Haliyle taşların gidebileceği yerleri, daha sonra gidip geldikleri noktalar, bulundukları konumlar belli bir fikir ve belli bir kavram üzerine oturtulduğundan aklınızda o sanki şey gibi kalır. Örneğin siz evinize giden yolu tamamen ezbere bilmek durumunda değilsiniz ama ayaklarınız sizi götürür bazen.
Anladım. Peki sence sen herhalde tabii ki körleme satranç oynayabiliyorsun.
Tabii.
Bunu oynamayı bilmek satrançtaki başarıyı arttırıyor mu?
Bir şöyle ki bir kere her şeyden önce körleme satranç ayrı bir yetenek. Geliştirilebilen ve kazanılan bir yetenek olduğu gibi biraz satrancı mantığı da istiyor. Örneğin kafanızda A1 karesi ile H1 karesinin aynı yatayda olduğunu tasavvur etmek kolay olur. Çünkü ikisinin de birinci yatayda olduğunu ayırt edebiliyorsunuz notasyona bağlı olarak. Ama mesela kimi insanlar kafasında A1'e koyduğu bir kaleyi H1'e koyabilme ihtimalini çok düşünemeyebiliyorlar. Bu şuna bağlı. Tahtayı Daha doğrusu iki sebebe bağlı olabilir. Birincisi tahtaya fazlasıyla oryante olmuştur ve notasyondan ziyade tahta üzerinde taşların gideceği yönlerle daha çok ilgilenmiştir. Hı hı. İkincisi ise normal kulüp oyuncusu seviyesinde bir satranççı değildir. Hı hı. Şimdi bir kere her şeyden önce bu ayrımı neden yaptım? Normal bir kulüp oyuncusu çok rahat körleme satranç oynar. Hı hı. Çünkü körleme satranç aslında satrancın temelinde olan bir şey. Ya hı hı. O olmadığında zaten satrancı iyi bir derecede oynamanız çok zor.
Mümkün değil. Ya olmazsa olmaz şartlarından biri mi iyi bir satrancı olmak?
Ya bazen siz onun ona sahip olduğunuzun farkında olmadan da zaten onu kullanırsınız.
O oynadıkça yüzden, kendiliğinden hani, gelişiyor.
Tabii ki o kendiliğinden çok rahat gelişen bir şey.
O zaman bundan şunu anlayabilir miyiz? Yani mesela sen satranç tahta üzerinde oynarken diyelim ki özellikle az görenlerle oynarken şu bir sorun yaratıyor mu? Önce sorayım. Mesela sen tahta üzerinde parmaklarına bakıyorsan eğer ki bakıyor musun önce öyle sormak lazım.
Yani zaman zaman bakıyorum ama ben o şekilde düşüncelerimi açığa vurmamayı bayağı bir öğrendim. O yüzden
peki bu yani bu bir dezavantaj yaratıyor mu görmeyenlerin aleyhine sence? Yani
yaratmıyor ama görenlerin lehine de durum bir yaratıyor. Yani hani görmeyenlerin aleyhine olması şart değil. Hı hı. Tamamen körlemeden oynayan, tahtayı sadece pozisyonu dizip referans maksatlı kullanan kör oyuncular var. Dünya şampiyonu var. Hı hı. Ama mesela bunun yanı sıra gören oyuncu için bir körle özellikle körlemeyi pratik amaçla kullanmayan bir körle oynamak ve birazcık görme yetisi olan bir insan için büyük avantaj. Çünkü ellerinden düşüncelerini okuyabilmesi çok mümkün olabiliyor. Normalde gözden kaçırabileceği taktiksel vuruşları önceden sezip orada bir şey olduğu ile ilgili bir fikir edinebiliyor ve onu önlem alıyor. Haliyle bu şeyi engelliyor ama ben kendi açımdan bunu son derece kıstığımı düşünüyorum.
Anladım. Yani bu zamanla kendi görmeyen kişi bunu aşabiliyor. Ya bunu diyorsun.
Aslına bakarsanız bundan birçok görmeyen de çok haberdar değil. O bakımdan hani görmeyen satranççıların en başta görenlerle dikkat etmesi ve şey yapması gereken kurallardan biri budur. Bir yerde de aslına bakarsanız satrancın da gelişmesi de doğal olarak buna bağlı. Yani hani doğal gelişim yani hani böyle bir şeyden geliyor aslına bakarsanız. Mecburiyet sizi doğal bir gelişme ile itiyor gibi bir durum var ortada.
Anladım. Peki bundan sonra Dünya Gençler Şampiyonası var. Bundan sonraki hedefin ne? Yani bir dünya şampiyonluğunu ileride senden görme ihtimalimiz olur mu?
Şöyle, satrançta gelişmek çok zor. Yani hakikaten çok emek isteyen bir oyun. Ben bu emeği sergiliyorum. Ama tabii ki dünya şampiyonu olabilmek için birçok kriteri sahip olmak, baştan bir kafa yapısı oluşturmak gerekiyor. Ben elbette dünya şampiyonluğu getirebilmeyi çok isterim. Hı-hı. Ama bunun zamanı ile ilgili kaygılar söz konusu. Örneğin pratik olarak bir turnuva oyuncusu olabilmeniz şart. Bunu sağlayabildikten sonra ve daha önünüze ufak basamaklarla da bir yol çizdikten sonra dünya şampiyonluğu neden olmasın önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki.
Evet. Peki Türkiye'deki satrançla ilgili bir şey sormak istiyorum görmeyenler arasında. Yıllardır belli turnuva haberleri geliyor. Bunda biliyorsun Kerim Selim Altınoklar'ın büyük emekleri var. Mümin diye biri var galiba.
Mümin Aksu.
Evet. Mümin Aksu o da dereceye giren ama yani sanki işte Levent Açlan var o da. Bildiğim hani ben bilmediğim tabii çok oyuncu vardır ama sanki hep belli oyuncuların etrafında dönüyormuş hissini uyandırıyor bize veya ilk 3-4 hep aynı oluyor. Yani bunun bir sebebi var mı?
Var. Bir kere her şeyden önce Türkiye'de kör satrancını o kadar geniş bir olguda inceleyebilmemiz mümkün değil. Hı hı. Zira daha geçmişimiz 10 yıla dayanıyor. Hı hı. Ve yeni başlayan ya daha doğrusu bir oluşum içerisinde kendisini yaratma süreci içerisinde bu tarz şeylerin önemi çok büyük. Bu aslına bakarsanız baktığınızda şey gibi görülebilir. Yani Kerim Selim Altınoklar ya da Mümin Aksu'dan başka hiç şampiyon çıkmıyor. O zaman hani bu yarışmaların devamlı yapılmasının anlamı ne gibi sorgulamak mümkün ama bu biraz şu aşamada abes kaçıyor. Çünkü biz daha henüz yolun çok başındayız. Hı hı. Haliyle bu insanlar da satranç yeteneklerini körler arasında kazanmış değiller. Hı hı. Ve durum böyle olduğu için örneğin Mümin Aksu 30 seneden fazlalık bir turnuva tecrübesine sahip. Hı hı. Böyle bir insan ya 30 seneden fazla satranç oynayan bir insan tutup bizim aramıza katıldığı zaman onun doğal bir şampiyon olmasını bekliyorsunuz. Hı hı. Ya da öbür türlü Kerim Selim Altınoklar 25 seneye yakın bir satranç geçmişleri var. Hı hı. Ve bu böyle olunca siz onların doğal şampiyon olmasını bekliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu 10 yıllık süreçte onlar devamlı şampiyon oldular. Ama mesela bu şunu sağlamadı. Onlar devamlı şampiyon oluyor. Öyleyse katılıma ne gerek var? Diğerlerinin katılmasına, şampiyon olmaya gelmeyen oyuncu niye bu turnuvaya gelir? Bunun birçok sebebi olabilir. Kimisi gezmek için bile turnuvaya geliyor.
Anladım.
Ama öbür taraftan düşündüğünüz zaman ciddi satranç oynamak da aslına bakarsanız böyle gelişiyor. Hı-hı. Önünüzde bazı şeyler oluyor. Hedef koyacağınız tahtalar oluyor. Hı-hı. Ve o tahtalara ulaştığınızda çıtayı biraz daha yükseltmeye artık yöneliyorsunuz. Bu noktada ben kendimi hani kendimden değinmek istiyorum. Kendime değinmek istiyorum. Şöyle ki ben 2003 yılında kör satrancına dahil oldum. Ve 2005 yılından beri de Türkiye şampiyonalarında oynadım. Hı hı. Ve şöyle bir şey var ki bunu Kerim Selim Altınoklar da sıklıkla dile getirdiler. Hı hı. Türkiye'de körler arasında genç satranç oyuncusunun gelişmesi çok zor.
Hı.
Bu hem bizim daha yeni bir kuruluş, yeni bir oluşum olmamızdan da kaynaklanıyor. Hem kaynakların yetersiz olmasıyla alakalı da olabildiği gibi ilgi meselesi de var.
İlgiyi az mı buluyorsun?
Satranca İlgi aslına bakarsanız körler okullarından dolayı bayağı fazla. Birçok kör boş zaman aktivitesi olarak satranca yani boşta kaldıkları zaman satranca yöneliyorlar. Hı-hı. Ama mesela satrancı satranç gibi oynamıyorlar.
Hı-hı.
Bu haliyle onların baştan kötü bir temele oturmalarını sağlıyor ve yani ciddi içlerinden çıkabilecek ciddi satranç potansiyellerini değerlendiremememiz.
Yani sistematik sağlıyor. Bir eğitimle değil kendi kendilerine öğrenip oynuyorlar.
Evet. Ya bu benim durumumda bile böyle aslına bakarsınız. Benim temelim kötü. Ama daha sonra ben kendi kişisel çabalarımla bazı şeylere ulaştım ve bugün beni Türkiye'nin hani gelecekte şampiyonu olarak lanse etmelerindeki sebep de gösterdiğim gelişimdeki ivme aslına bakarsanız. Hı hı. Bu belki de hiç olmaz. Ama en azından böyle bir ivme sağlamak şu dinamizmi getiriyor bizim satrancımıza, özellikle kör satrancımıza. Hı hı. Üst tabakaya yeni genç bir oyuncu gerçekten çaba gösterirse girebilir. Hı hı. Ve oralarda bazı kurulmuş kalıpları kırabilir. Bu her zaman mümkün olan bir şey. Hı hı. Ama bunu eğer tabana daha iyi yayabilirsek o zaman kırabilirden kıracaktır noktasına getirebiliriz.
Anladım. Peki sen yeni satranca başlamış insanlara, gençler olabilir veya belki benim gibi 30 yaşına geldikten sonra da başlamak isteyenler olabilir, belli olmaz. Yani neler tavsiye edersin? Kendilerini geliştirmek için neler yapmalılar?
Ya bir kere satranca her zaman yarışmacı bir spor olarak değerlendirmek de şart değil. Hı hı. Siz oturup tek hamlede bir matı görebilecek kadar satrançtan keyif alıyorsanız, örneğin önünüzde tek hamlede mat yapacaksınız. Hı hı. Bunu kaçırmayacak kadar iyi bir satranç oynuyorsanız satrançtan keyif alırsınız. Hı hı. Çünkü bir plan yaparsınız. O plan işe yaramaz, başka bir tanesini yaparsınız. Bundan keyif alırsınız. Sonra
Yani önünüze bir mat çıkar, onu kaçırsanız başka biri mutlaka çıkar. Hı-hı. Ve satrançtan bir şekilde keyif alırsınız. Zaten satrançtan eğer keyif alıyorsanız da çok da fazla da gerisini hani sorgulamanız şart değil eğer daha iyi amaçlarınız yoksa. Benim mesela satrançtan keyif alma şeklim daha ileri bir boyutta. Çünkü ben kendime hani satrancı bir yatırım da yaptım. Yani bu yatırım şey maksatlı değil. Bir gelir ya da mali bir kaygıyla değil.
Zihni bir yatırım yani.
Evet, zihni bir yatırımdır bu. Zamanınızı ayırırsınız, emeğinizi ayırırsınız, enerjinizi ayırırsınız ve o size artık bir yatırımdır. Kişiliğinize bir yatırımdır. Ve hani öyle olduğu için benim satrançtan keyif alma şeklim daha iyi bir oyun olmak. Matı bir hamle önceden değil de 10 hamle öncesinden görebilecek kadar güçlü bir seviyeye ulaşabilmek mesela. Bu bir şeydir, güç göstergesidir. Haliyle tabii çok kaba bir güç göstergesidir ama gene de göstergedir yani. Haliyle benim keyif alma şeklim bu olabilir ama sizinkisi de 30 yaşını geçmiş bir insan için de tek hamlede bir matı görebilecek seviyeye ulaşmak, bu açıdan bir gaye göstermek, ona ulaştığınızda iki hamle öncesini görebilmek, iki hamle sonrasını görebilmek, buna ulaştığınızda, ya bu bir hamleyi görmek atıyorum 3 yıl sürer, ikinci hamleyi görebilmek 5 yıl sürer. Ama ne kadar sürerse sürsün bu size bir keyif alma düzeni kazandıracaktır.
Anlıyorum. Peki yani daha çok ne önerir? Pratik mi yapmalıyız? Yani veya yeni genç bir değerde bas. Daha çok daha mı çok oynamalı yoksa daha maçları mı izlemeli? Nasıl bir yol?
Bir kere her şeyden önce satranç edimsel olarak da hani öğrenilebilen bir şey olduğu gibi yani hani pratiğe bağlı olarak siz oynarsınız. Karşınızdakinden eğer sizden daha iyi bir oyuncusuyla daha iyi bir oyuncu olması gerekmez. Nasıl bir oyuncu olursa olsun ondan bir şeyler öğrenirsiniz. Bu yolda da öğrenilir. Ama bu daha uzun metottur ve sizin daha aktif düşünceye iten yoldur.
Anladım.
Çünkü kendi satranç teorilerinizi kendiniz yaratmalısınız. Örneğin bir oyunu kaybettiğinizde neden kaybettiğinizle ilgili açıklamayı kendi kendinize getirmeniz ve daha sonra onu tekrar etmemeniz gerekebilir. Eğer siz rastgele oynadığınızda illaki kaybedeceksiniz. Ama nasıl kaybettiğinize dikkat etmeyeceksiniz.
Evet.
Belli bir mantıkla oynamak her zaman daha iyi. Örneğin piyonları merkeze sürmek iyidir diyoruz. Bizim için bu açıklama gerektirmeyen bir şey. Satrançta belli bir seviyeye ulaştığınız zaman. Ama başka birisi için bu yeterli bir açıklama olmayabilir. Ne açıdan yeterli bir açıklama olmayabilir? Merkeze piyon sürmenin ne açıdan önemli olduğunu bilmeyen bir insan için bu o kadar da önem arz etmeyebilir. Haliyle satrancın bu yönünü hani ufak tefek de olsa geliştirebilmek satrançta çok yol kat etmeyi sağlar.
Anladım. Bir şekilde o yani bilen birilerinden de bir şeyleri öğrenip öyle devam etmekte yarar var.
Tabii yani hani sadece işin pratik değil de kavramsal yönü de çok önemli. Genç oyuncular için ise bir kere her şeyden önce kaynaklar gittikçe çoğalmaya başlıyor. Bilgisayar teknolojisinden yararlanmak mümkün olabilir. Yani şunu belirtmek istiyorum. Bir satranç oyuncusu bilgisayar olmadan elbette kendisini geliştirebilir, kaynakları bulduğu sürece çalışabilir ama bilgisayar şu dönemde bir kör için son derece vazgeçilmez bir araç. O yüzden satranç konusunda bilgisayarla çalışmayı edinebilmek çok önemli. Bu açıdan kendisini geliştiren hiçbir satranççı bence önümüzdeki 10 yıl içerisinde üst kademeye kafa tutamayacak bir duruma gelmez diye bir şey yok bence.
Çünkü elinde bilgisayarla birlikte materyal sayısı çok artıyor.
Kesinlikle.
Böyle satranç programları var onlarla oynayabildiğin
satranç
sürekli.
Satranç programları var, elektronik kitaplar var. Bunlara ulaşabilmek son derece...
Yani materyal sayısını arttırdı büyük ölçüde değil mi?
Tabii. Yani hani bu bakımdan zaten bilgisayarın bir önemi var. Onun dışında her daim oynayabileceğiniz sizden daha güçlü bir insan var. Yanınızda insan değil ama Sonuçta bir...
Yani, o da kendinizi geliştirmenizi sağlıyor. Evet, tabii yani. Daha güçlü. Evet Uğur'a tekrar evet, çok teşekkür
ediyoruz. Gerçekten güzel bir röportaj olmuş hakikaten.
Daha bitmedi. Haftaya
evet,
devam
haftaya var. Devam var evet. Haftaya devam var.
Aslında sıra bu değildi. Onu hemen hatırlatayım arkadaşlar. Hani size yayın hilesi yaptık. Aslında Stockholm'li de konuştuk satrançın arasında. Ama ben biraz aralarda birleştirmeler yaptım. Ama iki bölümden oluşan bir röportaj oldu. Şimdi esas güzel anımıza geldi sıra değil mi evet, hocam? Programımızın tonu sonuna da yaklaşırken. Hakikaten Adem hocam çok süper bir şey yapmış. Hacı Vatla Karagöz kör olursa ne olur?
Evet.
Evet aslında bu olay biraz...
Hacı Vatla Karagöz kör olursa ne olur evet.
Evet Hacı Vatla Karagöz evet. Kör olmuşlar. Adem hocam bize bir tiyatro yapmış. Haftaya da bunun devamı var. Evet, bugünkü adı ne hocam?
Beyaz Baston.
Hacı Vatla Karagöz Beyaz Baston evet, değil mi?
Hacı Vatla Karagöz Beyaz Baston bu bölümümüz adı. Evet. Haftaya bölümümüz sürpriz olsun.
Evet. O zaman... Evet bunu dinleyeceğiz ve daha sonra da yavaş yavaş yayınımızı vereceğiz. Evet. Ve bundan sonra kim gelecekti bizim yanımıza hocam?
Sanırım Kardelen geliyor. Öyle biliyorum yayına.
Evet Kardelen gelecek arkadaş da yavaş yavaş hazır olursa. Ama hepinizin bu bölümü dikkatli dinlemenizi istiyoruz. Güzel oldu çünkü bu tiyatro.
Evet. O zaman bölümümüz başlıyor. Evet. Efendim oyunumuz başlıyor diyelim.
Gelin. Evet.
Sonra baston olamam. Ya hep kul komşuya da rezil oluruz ya. Allah Allah. Ya Ali hocam boşver, sen bu bastonu al geri götür al. Efendim bak, bu beyaz baston. Körler kullanıyor. Niye kullanıyor peki? Efendim hem giderken araçlar seni görsün diye, hem de giderken yolundaki engelleri takip edeceksin efendim. Nasıl takip edeceğim peki hocam? Biraz anlat bakayım. Sanki kafama yatar gibi oldu ya, Allah Allah. Efendim bak şimdi. Bastonu alıyorsun. Bastonu alıyorsun. Sol adımını atarken sağa vuruyorsun. Buralım bakalım. Oh! Ya, efendim bana vurmayacaksın. Yere vuracaksın. Pardon, ben yukarıdan sallamışım da. Efendim sağ, sol adımınızı atarken sağa vurunuz efendim. Ha, sol adımı atarken sağa yere vuracağım. Tamam. Birazcık anlar gibi oldu. Dur bakayım. Evet karagözüm, işte bu. İşte bu. Şimdi sağ adımını atarken de sola vuruyorsun. Sağ adımını atarken de sana vuruyorum. Yok efendim, sağ adımını atarken de sola vuruyorsun. Sola vuruyorsun. Sola vuruyorum. Dur bakayım. Peki niye böyle vuruyorum? Peki niye sağ atarken sağ vursam olmuyor mu? Efendim şimdi bak. Bakınız efendim, bak. Sağ atarken, sağ adım atarken sola vurursan ve sol adım atarken de sağa vurursan önündeki çukurları daha güzel fark edersin. Bir deneyeyim bakayım. Ver bakayım. Dur bakayım. Şurada sanki kafama yatar gibi oldu ya. Ver bakayım. Hacı hocam, ben şimdi bahçede bir deneyeyim ya. Efendim çok güzel gidiyorsun. Gidiyor muyum? Allah! Hacı hocam. Allah seni bildiği gibi yapsın Hacı hocam. Ya nereden çıkardın bastır başıma ya? Ayağımı burktum galiba. Efendim sen kendini korkutuyorsun ya. Yok ne korkutması ya, ben zaten korkmuşum. Allah Allah. Hocam. Efendim gel otur şöyle gel. Neredesin Karagözüm? Hacı hocam neredesin? Efendim bak, ben biraz görüyorum ama ben de zaman zaman bu bastonu kullanıyorum. Peki niye kullanıyorsun? Ya görsem bile gelen giden araçlar beni görsün diye kullanıyorum. Etrafta yardım isteyeceğim zaman bastonumu açıyorum. İnsanlar daha çabuk yardıma geliyorlar Karagözüm. O şekilde. Ya Hacı hocam, aslında sen bu bastonu getirmekle iyi ettin. Şimdi ben bunu ara ara kullanırım. Ara ara kullanırım. Artık kullanmayı da öğreneceğim. Çünkü evde sıkılıyorum ya. Allah Allah. Evde sıkıntı basıyor ya. Hatun da dır dır dır edip duruyor ya. Allah Allah. Şimdi bunu sen bana ara ara öğret. Hacı amcam. Ama bu bastonun da güzel bir şey daha oldu. Şimdi ben ara ara bununla seni dövebilirim. Gel bakayım buraya. Aman Karagözüm vurma. Ah! Sen de baston korkulu gibi karşımda durma. Aman Karagözüm dur. Seni gibi utanmaz budur. Aman Karagözüm dur, baston kırılacak. Kurulursa kırılsın. Dörken vurur. Aman Karagözüm yapma. Baston nasıl kopacak Karagözüm. Koparsa yürüyorum ya. Dur ben bir daha vuracağım sana. Aman efendim yıktım parayı. Beğledim yine. Varayım sahibine, haber vereyim hemen.
Evet.
Hakikaten hocam çok süper çok olmuş. Eline sağlık valla.
Doğaçlama oynadığım için arada sesler, hani daha önceden elimde yazılı bir şey yoktu. Doğaçlama oynadığım için arada Karagöz sesiyle Hacivat konuşturduğum olmuş ama.
Evet ama yine de bence güzel olmuş hocam. Ben evet. Sevdim. Gerçekten eline sağlık diyoruz. Süper bir çalışma. Haftaya peki hocam bu devam edecek bu bir dizi.
Haftaya devam edecek. Haftaya
bölüm ne hocam?
Bölümün adını söylemeyelim hocam. Bence sürpriz olsun.
Evet.
Haftaya bölümümüz daha var.
Evet hocam.
Yeni bölümleri de gelecek yani.
Vallahi bekliyoruz hocam yeni bölümlerini de. Her hafta belki bundan bir bölümü olacak arkadaşlar.
Evet. Elimizden geldiğince bir ortaya çıkarıp yayınlayacağız.
Evet. Şimdi programımızın bu şeyle birlikte sonuna geliyoruz
sonuna
arkadaşlar.
Sonuna geliyoruz evet.
Bir dahaki hafta görüşmek üzere diyoruz. Evet. Şimdi önce bir müzik çalalım. Ondan sonra da yavaş yavaş programı kapatacağız. Müzik hocam, son bir müzikle bitirelim de sonra.
Bu arada nazar değdi mi acaba, bir gönderme hatası verdi. Evet yayınımız devam ediyor. Güzel bir parça var, ben onu çalmak istiyorum.
Evet.
Inti Illimani'den bizim de bu kullandığımız intromuz var ya, o gruptan güzel bir şarkı dinleteceğim. Alturas diye güzel bir parça. Çok hoşuma giden parça. Evet.
Bu arada Zehrin ablam da seni tebrik ediyor hocam. Teşekkür onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim herkese. Çok güzeldi diyor.
Bu işlerinde acemisiyim. Daha yolun başındayım ben. Kendimi övmek istemiyorum.
Evet hocam. Yolun devamlı, başındayım. Yolun devamlı başındayım. Göreceğiz. Devamlı. Bekliyoruz senden hocam. Evet,
değişik bölümleri gelecek Karagöz Hacivat'ın. Yani böyle biraz orta oyunuyla bir takım sorunları, problemleri anlatma yöntemi.
Evet ben o zaman da söyledim. Özellikle çocuklara yani
herkese hitap edebiliriz aslında ama çocuklara belki daha onlara eğlenceli
da daha gelir. Çok belki eğlenceli gelir ama
ben çocukluğumda çok Karagöz Hacivat izledim. Çok severdim de. Şu şu an eskisi gibi yok maalesef. Oradan hoşuma giden bir şeydir. O yüzden daha devamında getirmeye çalışacağım.
Bekliyoruz hocam.
Hı-hı. O zaman bir parça giriyoruz. Değil mi?
Ve daha sonra da programı yavaş
yavaş kapatıyoruz. Programımızı kapatıyoruz. Bizden sonraki arkadaşa devredeceğiz.
Evet.
Görüşmek dileğiyle diyoruz.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita.
Arkadaşlar bu gece Kardelen'in programında Harabelerin Çiçeği, Reşat Nuri Gültekin'in Harabelerin Çiçeği adlı kitabı okunacakmış. Bence takip etmenizi dilerim, kaçırmayın deriz. Güzel bir okuma olacak inanıyorum. Çünkü Kardelen çok güzel programlar yapıyor. Takip edin diyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum tekrar.
Hocam?
Evet. Görüşmek dileğiyle diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Haftaya yine buradayız değil mi hocam?
Tabii ki haftaya her zamanki gibi dolu dolu buralardayız.
Haftaya dolu dolu yine programımız.
Sizi de bekliyoruz.
Evet sizleri de burada görmekten mutluluk ve gurur duyarız diyoruz. Evet.
Evet hoşçakalın.
Biz yine buradayız haftaya. Bu saatlerde buradayız. Bu saatlerde bitiriyor olacağız tabii. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere hoşçakalın.
Sen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşkla, çoğu zaman da para değiştirir insanları bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gittin aldırma, büyüktük bende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa. Uğramadı sanki haksızlıklara, dinle beni sakın uyma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına, esir olma boş yere gururuna. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin aldırma, büyüklük sende kalsın sonunda. o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa.
Bugünlük de
bu kadar.
Hoşça kalın.
Esen kalın.